Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle karşınızdayız. Ben Akın Hocam ve Cihat Hocam'la karşınızdayız. Hoş geldiniz.
Evet, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
Hoş bulduk tekrar.
Evet, bugün yine iman hakikatlerinden bahsedeceğiz. Evrimcilerin bahsettikleri konuların bir safsatı olduğunu anlatacağız. Çünkü neden bahsetseler mutlaka yalan oluyor. Yani normalde hani bir teorinin söylediği bir şey doğru çıkar yani. Ya bir şey de doğru olur normalde. Hani en safsata teori de olsa mutlaka bir tane arasından doğru bir şey çıkar. Evrim teorisine baktığımızda kesinlikle yani tek bir iddialarının bile gerçek olmadığını görüyoruz. İşte ara geçiş fosillerinden bahsediyorlar. Bir başka şekilde tarif ediyorlar. Ara geçiş fosillerini bir başka tarif ediyorlar. İşte herkes kendi kafasından bir şeyler söylemeye kalkıyor. Ara geçiş fosilleriyle ilgili. İşte kimisi diyor yarı o canlı, yarı o canlıdır diyor. Sonra bakıyorlar öyle canlılar yok. Hayır öyle değil aslında. Normal tam canlı da ara fosildir demeye başlıyorlar. İşte mutasyonlar zarar verir. Çok fazla zarar verilmiş canlı oluşur. Aralarından doğal seleksiyon seçer onları diyorlar. Sonra o zarar verilmiş canlılar fosil kayıtlarında nerede dediğimizde niye öyle mutasyon hemen zarar versin ki? İşte ilk müdahalesinde mutasyonun hemen faydalı olur zaten ve o canlı başka bir canlıya dönüşür. Niye illa zararlı olması gerekir? Yani sürekli ne dedikleri gerçekten belli değil. Bilime 150 senedir, 200 senedir empoze etmeye çalışıyorlar Darwinizm saçmalığını. Fakat tabii bilimin ilerlemesiyle şu anda görüyoruz ki hiçbir şekilde evrimin hiçbir iddiası doğru değil. Yani tamamen yalan üzerine kurulu. Mesela ilk hücreden bahsediyorlar, tesadüfen oluşmuştur diyorlar. Sonra bakıyoruz işte kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan ilk hücrenin nasıl oluşmuş olması gerektiğini sorduğumuzda işte diyorlar ki belki uzaydan gelmiş olabilirler diyorlar. Mesela uzaylılar bırakmış olabilirler ilk hücreyi diyorlar. Çünkü kendi kendini kopyalama kabiliyeti olması gerekiyor ilk anda, var olduğu ilk anda. Milyonlarca sene bekleyecek vakit yok çünkü. Yani mesela hücre oluştu, kendi kendini kopyalama kabiliyeti yok. Milyonlarca senede kendi kendini kopyalama kabiliyetine kavuşamaz. Hemen kopyalaması gerekiyor. Çünkü zaten ömrü belli. Birkaç gün, bir hafta, 10 gün. Zaten bir haftalık ömrü olan bir hücre tam kusursuz çalıştığı zaman, tüm eksiksiz bir sisteme sahip olduğu zaman 10 gün oluyor, birkaç hafta oluyor. Hadi bir ay olsun, 2 ay olsun. Hadi 1 sene olsun en fazla. Tam kusursuz haliyle bile bu kadar yaşamını sürdüren bir hücre yarım haliyle nasıl milyonlarca senede oluşabilir? Yani bunu çok 5 yaşındaki bir çocuğun bile ufak bir mantık kurarak anlayabileceği bir gerçek. Evrimciler diyor ki işte tam haliyle bir hafta yaşayabilir ama yarım haliyle 10 milyon sene yaşayabiliyor. O zaman yarım halinde kalsın o hücre, niye tam haline dönüşüyor? Milyonlarca senede hücre oluşuyor. Hah diyor, şu an tam hücre olarak oluştum. Ne kadar ömrüm var? Bir hafta sonra öleceğim diyor. Yani böyle zırva bir anlatım mı olur yani? Hücre bir anda yaratılmıştır. Fosil kayıtlarında da bakıyoruz zaten. 3,5 milyar yıllık bakteri fosilleri var. 3,5 milyar yıldır da hiçbir değişikliğe uğramamış bakteriler dahi. Ve bu bakterilerin bir anda olması gerekiyor. Hiçbir şekilde onların atalarına dair bir iz yok. Yani yavaş yavaş gelişmiş oldukları yarı bakteri, çeyrek bakteri, onda bir bakteri gibi bir ize rastlamıyoruz kesinlikle fosil kayıtlarında. Dolayısıyla Allah'ın izniyle yani fosil kayıtlarına ne zaman baksak tam kusursuz eksiksiz canlılar görüyoruz. Diğer mesela çok hücreli canlılara baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. İşte kemik yapıları olsun, kemik sayıları olsun, Yusufçuk'a bakıyoruz, 2 çift kanadı var. Bundan 50 milyon yıl önce de Yusufçuk'ta 2 çift kanat var. Şu anda da 2 çift kanat var.
Hiçbir değişiklik yok.
Hiçbir değişiklik yok. Bir de kanat yapısı kendisine has, hiçbir başka böcek veyahut da kuşta bulunmayan bir şekli var mesela. Kanat yapısının tamamen karakteristik, kendine özgü. Bunun şekli de milyonlarca senedir hiç değişmemiş. Hep aynı kalmış. Normalde evrim iddiasına göre bizim işte böyle yarı kanatlı yusufçuklara rastlamamız gerekiyordu. Mesela tek kanatlı, sonra 2 kanat olmuş, sonra 3 kanat olmuş, en sonunda 4 kanadı ulaşmış. Ya madem bu kadar mutasyon oluyor, siz şu anda mesela bir yusufçuk böceğini alın, mutasyona uğratın, yavrusunda bakın 6 kanat çıkar. 7 kanat çıkar mesela. Ve onları da kullanamaz, uçamaz hiçbir şekilde. Bu mutasyonlar şu anda karar değişikliği mi yaptılar? Milyarlarca senedir yararlı oldular da, onların iddiasına göre tabii o. Şu an bir karar değişikliğiyle artık 20. yüzyıldan itibaren biz zararlı olmaya karar verdik mi dediler. Ya biz deneysel olarak da gözlemsel olarak da her zaman fosil kayıtlarında Allah'ın izniyle hep aynı şeyi görüyoruz. Bir sabitlik var. Değişim diye bir şey mesela diyorlar. Tabii ki mutlaka bir değişim olmuştur diyorlar. Neye göre söyleniyor bu? Zanna göre söyleniyor. Yani mutlaka değişim olması gerektiği. Bilimsel olarak böyle bir şey olması mümkün değil. Ve zaten de hiçbir şekilde DNA'ya da baktığımızda DNA'nın böyle bir şeye müsaade etmediğini görüyoruz. Şimdi onunla ilgili ara geçişlerle ilgili bir sunum var. Ben de onu açabilirsem eğer izleyenlerle paylaşalım. Tabii hocamızın Yaratılış Atlası eseri çıktıktan sonra özellikle çok fazla sıkışmış durumdalar şu anda. Çünkü ara geçiş fosili var diye yıllarca insanları kandırdılar.
Kandırdılar.
Öyle hocamın dediği gibi. Yani bu kandırmanın bir hikaye olduğunu hocamızın Yaratılış Atlası sayesinde tüm dünya gördü. Yani bu ara geçiş hikayesinin bir hikaye olduğunu hocamızın vesilesiyle tüm dünya görmüş oldu. Şimdi ara geçiş yani sözde ara geçiş fosilleriyle ilgili sunumu gösterebiliriz. Bugüne kadar 350 milyondan fazla fosil elde edilmiştir. İçlerinde bir tane bile ara geçiş fosili yoktur. Mesela Darwinistlerin iddia ettiği gibi canlılar evrimde meydana gelmiş olsaydı, canlılar bugünkü mükemmel görünümlerini kazanana kadar mutasyonlar sonucunda solungaçlarla akciğer, yüzgeçlerle ayaklar, pullarla tüyler, ayaklarla kanatlar, dört ayaklı duruş ile iki ayaklı duruş, eğik iskeletle duran iskelet arasında hep çok bozuk, birçok anormallik ve şekil bozukluğu taşıyan, gerçek anlamda sakat, günümüzdeki tam türlerle hiçbir ilgisi olmayan, deforme garip şekilde yapılar ortaya çıkması gerekiyordu. Böyle bir şeye rastlamıyoruz. Mesela kafatası simetrik bir görünüm alana kadar birçok asimetrik şekil alması gerekiyordu. Mesela sağa doğru daha çok kaymış, çenesi sağa veya sola doğru kayık, burnu sağ yanağına yakın, işte kulakları yanağına veya daha geriye doğru. Diğer taraftaki kulağı ise tam aksi yönde. Mesela göz çukurlarının biri daha üstte, diğeri daha sola doğru ve bunlar gibi milyonlarca bozuk form oluşması gerekiyordu. Veya bu kafataslarının bazılarında işe yaramayan gereksiz kemikler olması gerekirdi. Birkaç jenerasyon sonra bu kemikler işe yaramadıkları için yok olması gerekirdi. Fosil kayıtlarında bunları görmemiz gerekiyordu. Mesela burada fotoğraftaki gibi. Biz fosil kayıtlarına baktığımızda şu mesela gerçek bir kafatası. Ama bu şekli alana kadar mesela şöyle olması gerekiyordu. Şöyle olması gerekiyordu. Böyle olması gerekiyordu. Bunlar tabii
Geçeceği safhalar olması gerekiyordu.
evet. Yani bunlar tabii grafiksel olarak yani Photoshop'ta yapılmış şeyler. Ara geçiş fosilleri olsaydı eğer şöyle yapılar bulmamız gerekirdi. Ve en sonunda mesela göz çukurlarının üst tarafta iki tane olarak simetrik olarak yerine oturduğu, işte burnun aynı şekliyle ortada yerine oturduğu, dişlerin işte bütün dişler bütün ağzı dolaştıktan sonra en ideal şekilde işte kesici dişlerin önde, çiğneme dişlerinin arkada ve bütün diğer dişlerin de yerli yerinde olması gerekirdi. Ama daha önce hepsinin birbirine karışık olması gerekirdi. Ama biz ne zaman baksak fosil kayıtlarına tam ve kusursuz bir şekilde şu anki halleriyle aynı görüyoruz. Mesela hiç böyle bir canlı yok. Hepsinin kafatasları aynen şu anki günümüzdeki gibi. Mesela 80 milyon yıllık kaplan kafatası. Şurada görüyoruz. Şu anki kaplan kafatasıyla tamamen aynı. Milimetresi milimetresine aynı. Mesela 1,8 milyon yıllık tilki kafatası fosili tam ve kusursuz. Şurada görüyoruz. Şu anki haliyle tamamen aynı. Hiçbir değişiklik olmamış. Tabii Darwin'in kendisi de aslında bunu itiraf ediyor. Yani Darwin'e sorduğumuz zaman ara geçiş formu var mı diye o da zaten yok diyor. Şöyle diyor Darwin Türlerin Kökeni kitabında. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde demiş Darwin. Sayısız ara geçiş formu olmalı. Bakın sayısız olması gerekiyor. Yani iki tür varsa o iki türün arasında 2 milyon tane ara canlının yaşamış olması gerekiyor. Bizim Darwinistler işte çıkıp 8-10 tane canlıyı mesela dünya çapında bütün türlerin arasındaki ara geçiş olarak göstermeye çalışıyorlar. Halbuki hepsinin tam ve kusursuz canlı olduğu ve bir türe ait olduğu çok belli. Zaten öyle 8-10 canlıyla 350 milyon canlının arasındaki geçişi nasıl açıklayabilirsiniz? Normalde 350 milyon fosil bulunuyor. Bu 350 milyon fosilinin 349 milyonunun ara form olması lazım normalde zaten. Yani öyle 350 milyonda 6 tane 5 tane ara form çıkmaz ki. Darwinist mantığa göre. Darwin zaten kendisi söylüyor. Bakın sayısız ara geçiş formu olmalı fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz diyor.
Yani sayısız, yani sayısı evet. Yani rakamsal olarak ifade edilemeyecek büyüklükte olduğu için kendisi sayısız demek zorunda kalmış. Şimdi bugüne kadar hesaplanan türlerin sayısı, yeryüzünde yaşamış, gelmiş, geçmiş canlı türü sayısı 100 milyon olduğu tahmin ediliyor. Belki daha fazla. Ya tahminler bu. 100 milyon birbirinden bağımsız, birbirinden apayrı canlı türü yaşadığı farz ediliyor, kabul ediliyor. Şu anda yeryüzündeki canlıların sayısı ise 1.2 milyon. Hesaplanan, yine işte sınıflamalar sonucunda bugün tespit edilen canlıların sayısı 1.2 milyon farklı canlı türü yaşıyor yeryüzünde. Bu canlıları, 100 milyon canlı türünü birbirine bağlayacak olan ara geçiş türlerinin sayısı milyon değil, 10 milyon değil, 100 milyon değil, milyar değil, belki trilyon olması gerekiyor. O yüzden Charles Darwin de bunun farkında ve kullandığı kelime bakın ne diyor? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Sayısız. Peki sayısızsa biz niye hala canlının tarihine baktığımızda hala sabit türleri buluyoruz, sabit türlere ait fosiller buluyoruz? Zaten bunu ifade ediyorlar fosil bilimciler de. Diyorlar ki hiçbir evrimci bilim adamı, evrimci bir bilim adamı asla yaratılış fikrine karşı fosillerle ortaya çıkmaz diyor. Kendini savunmak için fosillerle öne çıkmaz diyor. Neden? Şimdi normalde siz bir fikri savunuyorsunuz. O fikri savunacağınız deliller olması gerekiyor değil mi? Mahkemedesiniz ya da başka bir yerdesiniz, halkın önüne çıktınız. Delil ortaya koyacaksınız. Konuyla ilgili olarak. Ama koyamıyorsunuz. Çünkü deliller sizin aleyhinize. Ne yapıyorsunuz o zaman? Aman o konuya hiç girmeyelim diyorsunuz. Evrimcilerin bugün yaptığı şey bu.
Veyahut da sahte delil oluşturmaya evet. Çalışıyor.
Ya da işte bilmeyen işte jüriyi yanıltacak ya da halkı yanıltacak, hakimi yanıltacak şekilde sahte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
Bir takım hilelere başvuruyorlar.
Evet, hile yapmaya çalışıyorlar. İşte British Museum'da ünlü Londra'daki işte müzede tarih canlı tarihiyle ilgili bölümde doğa tarihi adlı bölümde işte sahte bir fosil yaptılar. 40 yıl sergilediler. O Piltdown adamın fosili buna bir örnek. Bunun gibi başka böyle sayı böyle yüzlerce şey var. Sahte fosil örneği var. Sahte anlatım var. İnsanları kandırmaya yönelik daha sonradan anlaşılan sahte olduğu, kandırmacı olduğu anlaşılan. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Yani eğer deliliniz yoksa konuşmayın, susun. O fikri de savunmayın. Terk edin zaten. Yani niye sen bu fikirde ısrar ediyorsun? İdeolojik amaçlarla savunuyorlar da o yüzden. Yoksa elde delil olmadığını hepsi biliyor. Çok iyi biliyorlar. Nature dergisinin editörü Henry G. diyor ki işte her yeni bir fosil bulunduğunda biz yeniden evrim ağacını yeniden çizmek zorunda kalıyoruz. Bu ne demektir diyor. Evrim teorisinin bir başucu masalından öte bir şey olmadığını anlamına gelir diyor. Ne demek bu? Başucu masalından başka öte bir şey değil diyor. Elimizde bir delilimiz yok diyor. Her yeni çıkan fosil de zaten bizim evrim, sözde evrim ağacımızı işte şu şuna türemiş, buna türemiş, ondan türemiş diye çizdikleri o hayali evrim ağacını darmadağın ediyor. Baştan çizmeye çalışıyorlar. Bir işi, bir çünkü delile dayanmadığı için. Bozuyor yani her yeni bulunan fosil. O öngörülerini bozuyor. Masallarını darmadağın ediyor. Başucu masal ne demek? Çocuğun başına oturulur, masal anlatılır. Biz çocuk muyuz?
Evet.
Bilimle kimi kandırıyorsun sen? Bilim varsa, gerçek varsa gerçek anlatacaksın.
Evet.
Masal anlatıyorsan çoluk çocuğa, yani çocuklar da bugün çok hemen bilgiye ulaşıyorlar. Kimse evet. Kimseyi kandıramıyor artık bu devirde. Bilgi çağındayız. Sen yalanla kimi kandırabilirsin? O yüzden günümüzde artık evrim teorisi tamamen çökmüş durumda. Onlar da olayın farkındalar, bu gerçeğin farkındalar. Evet. İşte yazılış atlası da bunu açıkça ortaya koyan, işte üniversitelere ulaştı, pek çok akademisyene ücretsiz olarak ulaştırıldı global yayıncılık tarafından. Ve bu şekilde bir yalan oldu, bir kez daha anlaşılmış oldu. Konuyu araştırmaya bile gerek duymayan insanların gözünün önüne konmuş oldu ve böylece onlar da artık yalan olduğunu açıkça görmüş oldular.
İnşallah. Şimdi tabii böyle bilimsel gibi görünen bazı yayınlarda mesela bir yazı oluyor. İşte birisi de onu okuyor. Ha diyor, böyleymiş diyor. Yani mesela işte diyor ki yazı, makale içerisinde işte bir fosil buluyorlar. Fosili evrime göre yorumluyorlar. Yani evrimi var kabul ediyorlar başta. Bakın o çok şeydir. Yani bilime kaybettirilen muazzam bir vakit var şu 150 sene içerisinde. Şimdi bir kere bu bilim adamları, sözde bilim adamları evrime ve materyalizme zaten diyorlar bizim a priori bir bağlılığımız var. Yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir bağlılıktır bu diyorlar. Yani materyalizmi ve evrim teorisini biz ilk başta bir kabul ettik diyorlar. Yani kesin doğrudur diyorlar evrim. Delili var mı? Yok. Ama kesin doğru.
Yani delili olmasa bile kesin onu kabullenmişler yani bir şekilde
tabii,
kafaya
tabii.
Koydukları
yani
o için.
Yani bu şekilde kabullenmiş durumdalar. Şimdi bakıyor mesela işte maymunlar normalde niye ayağa kalksın? Değil mi? Yani normalde kendilerine has bir vücut yapıları var. İşte ağaçtan ağaca zıplamak için son derece ideal. Mesela ayak yapıları var. Ayağı dalı kavramak için özel yaratılmış. Dalı tutabiliyor ayağıyla maymun. Tek ayağıyla dalı tutup sallanabilir hatta. Hiçbir şekilde başka destek almadan. O derece hem kuvvetli bacaklara sahip hem de dala tutunacak bir yapıya sahip. Mesela bir daldan bir dala böyle metrelerce zıplayabiliyor. Onun haricinde dört ayaklı yürüme şeklinde bir yapısı var. Bütün bel yapısı mesela eğik. Öne doğru eğik.
Omurgası ona göre yaratılmış.
Aynen öyle. Omurgası o şekilde yaratılmış. İşte denge kanalları var. Aynı, o şekilde yaratılmış. Birbiriyle entegre, beyinle, belle hepsi entegre çalışıyor. Şimdi diyor ki işte ya bu maymunların normalde kalkmaz ayağı diyor yani. Kalkacağı bir durum yok diyor. İşte mutasyonlarla zaten bu olmaz diyor. Nasıl olmuş olabilir diyor mesela. İşte Celal Şengör'ün anlatımı vardı onunla ilgili. İşte etrafta ağaç yoktu diyor o dönemde. Nereden biliyorsun olmadığını? Yoktu diyor, işte karıştırma orasını diyor. O dönem ağaç yoktu diyor. İşte şeyler vardı diyor. İşte çalılar vardı sadece diyor. Uzun otlar vardı diyor. Onu nereden biliyorsun? Ya tamam diyor, sen çok çok kurcalıyorsun diyor. Çok sorgulama diyor benim söylediklerimi. Dinle sadece diyor. Uzun çalılar vardı diyor. Tamam. Kaplanlar vardı diyor bir etrafa. Onu nereden biliyorsun? Onu da bilmiyor. Ne oldu peki? Sonra maymunlar ağaçlar olmadığı için, çalılardan da etrafı göremedikleri için ayağa kalktılar diyor. Ayağa kalkınca aslanları görebildiler diyor o sırada. Ve bu sayede ayakta dura dura dura milyonlarca senede artık ayakta devam etmeye başladılar. Biz de o yüzden ayaktayız diyor. Şimdi birisi de bunu okuyunca veyahut da dinleyince, aa biz niye ayağa kalkmışız bak öğrendim ben. Şu yüzdenmiş diye mesela arkadaşını bilimsel bir bilgi öğrenmenin, tabii ki bilimsel değil onu parantez içinde belirtelim. Bilimsel bir bilgi öğrenmenin heyecanıyla, işte biz niye bilgi, çünkü bu tarz böyle konulara mesela bilgi öğrenildiği zaman da hani onu anlatan kişi karşı tarafa işte hafif de bir hava atma modunda, işte bak mesela senin hiç bilmediğin bir bilgiyi ben sana şimdi söylüyorum. İşte bir derginin şu bölümünde okudum falan gibisinden. İşte biz şu yüzden şöyleymişiz. Hikaye ne? Hikaye bu. Bu hikayenin bir delili var mı?
Yok. Yok.
Sadece evrim önden kabul edildiği için böyle bir hikaye uydurulmuş oluyor. Mesela başka bir şeye bakıyorsun. İşte bizim içimizdeki diyor saldırganlık hissi diyor var diyor. Hemen evrime göre yorumlayalım bunu diyor. Saldırganlık hissi işte bizim geçmiş atalarımızdaki işte biz kaplandan da geldik çünkü. Geçmişimize bakarsak işte kaplan şeyinden de geçiyoruz. En son artık orangutana giriyor. Oradan insan oluyor. Mesela nereden? Kaptandan kalmıştır diyor mesela bizdeki saldırganlık. Bunu mesela köşeye işte makale olarak yazıyor. Onu da okuyor.
Kaptan da demiyor. Maymun diyor zaten. Onu işte orangutandan, evet. Gorillerden kalma bir şey diye onu açıkça söylüyorlar zaten.
Evet. Yani o tarz açıklamalar, evet, yapıyorlar. Yani bunun gibi binlerce açıklama var zaten. Hiçbirisi birbirine de tutmuyor da. Yazıyor mesela. Oradan mesela kişi okuyor. Aa bizdeki saldırganlık diyor mesela o canlıdan kalmış diyor. Şimdi bunların hiçbir bilimsel değeri yok. Onu söyleyelim kardeşlerimiz. Ekran başındakileri söyleyelim. O anlatılanların bilimsel değeri sıfırdır. Tamamen Allah ayette zan ve tahminle yalan söylerler buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırıp. Zan ve tahminle yalan söylüyorlar. Yani bunun ikinci bir açıklaması yok. O yüzden hani öyle her duyduklarını, aa bu da böyleymiş, işte şu özelliğimiz şuradan geliyormuş, atalarımız şu, işte mikropmuş, atalarımız bakteriymiş, biz işte 3 milyar yıl önce bir bakteriymişiz normalde ama şimdi insan olmuşuz falan. Bunlar tamamen zan ve tahminle söylenen yalanlardır ve hiçbir bilimsel değeri yoktur. Biz bilimsel deneyleri alırız, gerçekten yapılmış bilimsel değerleri, deneyleri ve ondan akıl sahipleri sonuç çıkarır. Mesela hocamız gibi. Allah'ın izniyle. Şu son...
Sayın Adnan Oktar, evet.
Evet, hocamız Sayın Adnan Oktar. Son 30 sene içerisinde hocamızın yaptığı budur. Mesela adamlar deney yapıyorlar. Miller deneyi yapıyorlar. Ne yapıyorlar adamlar? Amino asit üretmeye çalışıyorlar. İşte sahilli amino asitler çıkıyor deneyin sonucunda. Ama amino asit oluşacak tüm ortam oluşturulmuş. İşte ilkel diye tabir ettikleri dünya atmosferiyle alakası yok tamamen. Protein oluşuyor mu? Oluşmuyor. Solelli amino asit oluşmuyor. Sonra bu deneyin devamı diye alıp solelli amino asitleri kullanıp onunla peptit bağ oluşturmaya çalışıyorlar. Protein oluşuyor mu? Yine oluşmuyor. Şimdi böyle deneyler yapıyorlar. Biz sonuçları biliyoruz tabii deneylerin. Sonucu hezeyan. Ama diyorlar ki işte bu deneyler sayesinde yaşamın kökenini çözdük diyorlar. Yani sen sonuç çıkarmayı bırak yani mümkünse. Hani öyle bir tabir vardır. Mümkünse sen sonuç çıkarma. Yani sen deneyini yapmışsın. Deneyinin sonucunu bize bildir. Allah'ın izniyle zaten hocamız başta olmak üzere biz sonuç çıkarırız ondan. Yani sen deney yapıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun deneyin sonucunda. Protein yapamıyorsun, amino asit üretemiyorsun. Sonra diyorsun ki yaşamın kökenini açıkladık diyorsun. Yani yaşamın kökenini açıklamadığın belli.
Çünkü ayrıyeten... ürettiği amino asitler zaten canlının yapısında, yapı taşı olarak kullanılan evet. Amino asitler değiller. Çünkü 21 farklı esansiyel dediğimiz amino asit var insan vücudunda kullanılan, canlılarda kullanılan. Onlardan biri değiller, üretilenler. Artı evet. Sağ elliler, sol elli olmaları gerekirken. Zaten canlılıkla alakası olmayan şeyler. Ve artı evet. Hemen bozulabiliyorlar bulundukları ortamda. Onların kapalı bir ortamda olması gerekiyor Miller deneyinde. Çıkan amino asitler bile gerçek anlamda sol elli amino asitler olsa bile kapalı ortamda hemen barınmaları gerekiyor ki evet. Bozulmasınlar ve protein, amino asitlerin varlığı tek başına bir anlam ifade etmiyor. Çünkü amino asitlerin belli bir zincir halinde bir araya gelirlerse protein oluşturabilirler. Hangi zincirde, hangi amino asitten sonra hangi amino asitin geleceği, işte 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada, 7. sırada, 4. sıradaki amino asitlerin ne hangi sırada zincirin bilgisi DNA'da vardır. Bir DNA'nın olması gerekiyor. Kontrolsüz hiçbir şekilde bir anlamı yok. Oluşacak bir zincirin. Anlamsız olur. Çünkü protein dediğimiz şey çalışan bir nano makinedir. Atomsal, molekülsel, molekül boyutunda çalışan bir makinedir protein dediğimiz şey. Bunun üç boyutlu bir yapısı var. O zincirin kendi içinde katlanıp üç boyutlu bir yapıya ulaşıp çalışır parçalarının olması gerekiyor. Açılır, kapanır, çeşitli moleküler bağlantılara hazır durumda bekleyen İşte elektron alıp vermeye hazır bölgelerin olması gerekiyor. Bir makine olarak çalışır durumda olması gerekiyor. Bir makine zaten tek başına olmasının da bir anlamı yok. Başka makineler varsa bir anlamı var. O makinenin tek başına bir çalışır bir çalışmasının bir anlamı yok ki. Başka makineler yoksa ürettiği şeyin bir anlamı zaten olmaz. Yani şöyle düşünün. Boş bir arazi var. Siz o araziye bir tane matbaa makinesi getiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Peki ama ortada kağıt yoksa, işte başka o üretilecek olan vesaire ham madde yoksa, o makinenin işte yan üniteleri yoksa, üretilecek işte kağıdı kitap haline getirecek cilt makineleri de yoksa mesela.
Hiçbir işe yaramaz ki.
Bir anlamı yok ki o makinenin orada durmasının çölün ortasında. Değil mi?
Evet.
Ya da işte onu okuyacak insanlar yoksa, ya da başka ünitelerin de işte transport mekanizmalarının varlığı yoksa tek başına o makinenin orada bir olması bir anlamı yok ki. Artı koyarsınız o matbaa makinesini çölün ortasına. Zaten güneşin altında yıllar içinde çürür gider, paslanır, yok olur, kaybolur, gider. Hiçbir anlamı yok tek başına vardığı.
Evet.
Evrimcilerin böyle saçma bir mantıkları var. İşte beklerseniz milyonlarca yıl içinde o da olur, bu da olur, şu da olur. O da onun yanına gelir. İşte büyürler, çoğalırlar. İşte uygarlık kurarlar. Öyle bir şey olmaz. Yani bir akıldan bahsediyorsun. Akıl ürünü bir sonuçtan bahsediyorsun. Akıl yoksa akıl ürünü sonuç meydana gelmez. Aklın varlığına ihtiyaç var en başta. Tesadüfen akıl ürünü bir şey meydana gelmez eğer akıl yoksa. Çok basit bir şey yani, düşünce şekli değil mi? Yani karışık bir şey yok mu?
Yani herkesin anlayacağı bir şekilde yani. Evet. Tesadüften bu zamana kadar ne olmuş ki yani? Her şeyi tesadüfe dayalı olarak insanların kafasını karıştırıyorlar.
Ve hücrenin içinde 2000 tane protein üretiliyor tek bir saniyenin içinde. Canlılık için gerekli olan, bakın şeye bakın, üretime bakın. Ve protein çeşidine bakın oradaki. Üretilen 2000 farklı protein üretiliyor. Tek bir hücrenin içinde. Yani siz bir tane protein tesadüfen oluşsa ne olur, oluşmasa ne olur?
Yani.
Yani hiçbir anlamı yok tek başına bir varlığın. O Miller deneyi tamamen bir saçmalık. Her şeyi yalan zaten. Cold triac denen bir şey var. Soğuk ortamda hemen toplamaya çalışıyorlar o faydasız olduğu sonradan anlaşılan amino asitleri. Bir şekilde ayırt etmeye çalışıyorlar. İşte bakın biz bu yaptık. Hayır, bir şey yapmadın sen. Sen orada sahtekarlık yapıyorsun. Artı ultraviyole var. Bahsettikleri işte ilkel atmosferik şartlarda, dünyanın o ilk oluşmaya başladığı şartlarda ozon tabakası yok diyorlar. Ozon tabakası yoksa ultraviyole direkt olarak geliyordur. Ozon yani oksijen yok diyorlar. Direkt olarak gelip parçalıyordur. Oksijen varsa oksijen zaten kendisi parçalar, oksitler, bütün o bağları. Zaten protein meydana gelemez. Dağılır gider o işte çölün ortasındaki o matbaa nasıl paslanıp gidiyorsa protein de paslanır, yok olur. Paslanma dediğim şey oksitlenme. Aynı şekilde proteinler içinde geçerli. Onu da geçtik. Zaten oksijeni buluyoruz. Ona ait oksitlenmiş kayaç katmanları, kayaçlar bulundu mesela. Katmanlar bulundu. Yeryüzü tabakaları bulundu. Demirin oksitlenmiş olduğu kaya katmanları var. Oksijenin varlığını işaret ediyor. Yani tesadüfen atmosferik şartlarda bir protein oluşması mümkün değil. Açık bir ortamda. Ancak ve ancak hücre gibi kapalı bir ortamda üretilirse protein, o zaman bir anlamı var. Üretilen o nano makinenin. Niye? Hücrenin canlılığı için gerekli parçalardan birisi üretilmiş oluyor da o yüzden. Artı tek başına bir anlamı yok. Binlercesi zaten devamlı üretilmek durumunda. Çünkü bir yarı ömrü var üretilen o proteinin. Üretildikçe yıkılıyor, yenine yenisi yapılıyor. Yıkılıyor, yenine yenisini yapılıyor. Devamlı surette bir üretim var. Devamlı surette bir canlılık var devam eden hücrenin içinde. Hücre hiç de öyle basit bir şey değil. Yani kendine bırakıldığında işte devam ettireceği bir yapısı yok. Onun içinde bilgisi var. O bilginin devamlı surette mükemmel bir şekilde okunması ve o bilgiye göre üretim yapılması gerekiyor. Ömrü bitince de o hücrenin bölünerek çoğalması gerekiyor. Mitoz ya da mayoz. Özel ortamlarda mayoz bölme de gerekiyor. Eşeli ya da eşeysiz üremeler var. Yani hiç de öyle basit bir şey yok doğada. Çok karmaşık ama akıl ürünü bakın. Karmaşık yani bizim aklımızın, kavrayışımızın ötesinde bir aklın ürünü. Yani sonsuz ilimle Allah yarattı derken işte o yani mesela DNA'yı bugün hala anlamaya çalışıyoruz nasıl olduğunu. Atomu hala anlamaya çalışıyoruz. Çünkü keşfediyoruz, keşfediyoruz, daha derine iniyoruz. Yeni alt parçacıklar çıkıyor atomda. DNA'da bilgi mesela şu ana kadar yalnızca harflerin sayısı, harflerin dizilimi ortaya kondu insan genom projesiyle. Oradaki genler nereler, nasıl genler nasıl çalışıyor, ne zaman kapanıyor, ne zaman açılıyorlar, neye göre hareket ediliyor, ne bunu kontrol ediyor, bakılıyor işte kendi kendini kontrol eden başka DNA'da belli başka bölgeler var, onlar kontrol ediyor. Yepyeni böyle şeyler ortaya çıkıyor, gerçekler ortaya çıkarılıyor. Yeni keşifler çıkıyor ortaya. Ve biz bu sayede neyi öğreniyoruz? O sonsuz aklın bir ürünü olan DNA'nın nasıl çalıştığını anlamaya, kavramaya çalışıyoruz. Gün be gün. O yüzden sonsuz akıl. Hiç de öyle tesadüf yok yani kendi bırakıldığında işte canlı ortaya koyacak bir şey. Saçma böyle bir şey.
Evet, evrimciler zaten çok enteresan yani. Evrime o kadar kilitlenmiş durumdalar ki. Mesela işte Darwin diyor, türleri birbirine bağlayan arayış formları olması gerekiyor diyor yani. Birbirine bağlayan bakın. İki tür olacak, bunları birbirine bağlayacak, arada arayış formları olması gerekiyor. Mesela bilim adamı bakıyor, evrimci sözde bilim adamı. Diyor ki ya bu iki tür arasında herhangi bir canlıya rastlamıyoruz diyor. Mesela sürüngenle kuş arasında herhangi bir canlıyı görmüyoruz diyor fosil kayıtlarını. Hepsine de baktık diyor. Ya bir canlı yok aralarında diyor. Buradan çıkardığımız sonucu açıklıyorum diyor. Hazır olun diyor. İlk kuş tarihteki ilk kuş bir sürüngen yumurtasının içinden çıkmıştır diyor. Yani aralarında bir canlı olmadığı için
bir anda çıkmıştır.
Bir anda işte bir timsah mesela işte veyahut da bir kertenkele işte yavrum olacak diye beklerken sabırla yumurtasını bekliyor. Ondan sonra heyecanla yumurtası çatlarken bir bakıyor içinden serçe çıkıp devam ediyor.
Apayrı bir canlı çıkıveriyor.
Yani işte evrimize...
Anlatın bu. Sıçramalı evrim.
Sıçramalı evrim
diyorlar. Anlatırken bile ne kadar komik olduğu, ne kadar yalan olduğu apaçık belli.
Yani süper komik. Bir de mesela bilimsel isim de takıyor ona. O da çok önemli. Sıçramalı evrim diyor. Yani bilmeyen birisi sıçramalı evrim deyince ha sıçramalı evrimmiş. O yüzden oluyor. Ya ben de bu kadar saçma şey nasıl olur diye düşünüyordum.
Evet.
Tam sen o sırada sıçramalı evrim deyince tamam şimdi kanaatim geldi diyecek diye bir beklentileri var.
İlk bir anda ilk olarak ortaya attıklarında bu fikri herkes hani komik duruma düşmesinler diye başka bir isim kullanıyorlardı. Punctuated equilibrium dedikleri bir ifade vardı.
O daha da ikna edici.
Evet. Yani ne acaba diyorsunuz? Punctuated equilibrium şu. Dengenin bozulmuş olan denge. Yani delinmiş olan denge. Yani bir denge var. Sabit olarak o türün işte çoğalması işte çoğalması devam ederken bir anda o denge bozuluveriyor. Delinmiş oluyor. Ve apayrı bir canlı türü çıkmış oluyor. İfadelerine göre. Ama hiçbir bilimsel bir anlatım zaten değil. Masalsı bir iddia. Yani hani filmlerde masallarda hani nasıl prenses işte kurbağayı öpüyor ve bir anda kurbağa prense dönüyor ya. Bu anlatım yani. Başka daha farklı bir anlatım değil yaptıkları şey. Böylesine komik, hiçbir temeli olmayan, yani onların adlarının önündeki profesör unvanına da yakışmayan bir anlatım.
Ama bu sayede
kendilerini küçük düşüren bir anlatım.
Profesörlükleri.
Ama neden? Çünkü çaresizler. Yani başka bir anlatım yapamıyorlar. Şimdi nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şimdi mutasyon yeni bilgi getirmiyor. Tamam. Başka bir şey de olmuyor. Birike birike de bir canlı mutasyonların birikmesiyle de yeni bir canlı çıkamayacağı ortada. Ne yapalım? Ama bizim de hitap ettiğimiz bir kesim var. Bizden cevap bekliyorlar. Şimdi burada toplandık. Ne cevap vereceğiz? Ne anlatacağız? Şöyle bir şey anlatalım. Adını da böyle koyalım. Punctuated işte bozulmuş olan denge koyalım. Delinmiş olan denge koyalım.
Evet.
Böyle bir şey karar alıyorlar. Şimdi kelli felli adamlar dersin ki herhalde ne diyecekler? Böyle bir şey de bulunuyorlar. Yani kendilerini küçük düşüyorlar.
Evet.
Ama sen dine karşı mücadele ediyorsan Allah hakikaten rezil ediyor seni. Aşağılık kılmakla aşağılık kılıyor gerçekten. Böyle insanların, bu zihniyetteki insanların yeryüzünde aşağılık kılınacakları bildiriliyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu gelmiş oluyor başlarına. Yani çok zekice bir şey ortaya koyduklarını düşünürken bakıyorsun ne kadar saçma bir şey ortaya koymuşlar. Tam bir rezalet.
Evet. İlk hücre mesela o kadar deney yapıyorlar, bakıyorlar olmuyor. İşte aminositlerin yapısını inceliyorlar. İşte hiçbir şekilde oksijenle muhatap olacak gibi değil. Hemen parçalıyor oksijen. İşte protein oluşmuyor, hücre oluşmuyor. Ama diyorlar mutlaka bir açıklama yapmamız gerekiyor. Ne olmuş olabilir? İşte uzaydan gelen ve oksijene karşı işte izole edilmiş bir amino asit yığını işte dünyaya çarpıp işte bu lavların işte yanardağların içine düşüp oradaki lavların da etkisiyle o sırada da tam bir de yıldırım çarpıyor. O sayede amino asitler birden birleşip protein birler birden birleşip hücre ve o sayede hücre oluşmuş olur diye. Yani böyle artık hayal gücünün sınırlarını zorlayacak anlatımlara başvurmak zorunda kalıyorlar. İlle canlılık doğada kendiliğinden oluşmuştur insanlara empoze etmek için.
Şimdi mesela evrim ağacının en temel basamağı evrimcilere göre, Darwinistlere göre tek hücreli bir canlı. Şimdi tek hücreli bir canlı onlara göre en ilkel canlı formu. Şimdi en ilkel canlı formu nasıl bir şey olması lazım o zaman? İşte pek fazla bir hareket edemeyen, ondan sonra aciz, değil mi? Yani biz en gelişmişiz, biz akıl, beynimiz var, düşünüyoruz, stratejiler yapıyoruz, değil mi? Ondan sonra işte çözümler oluşturuyoruz, akıl ürünü hareketler sergiliyoruz, en gelişmişi biziz. Ya da işte bir kaplanı görüyorsun, bir kurdu görüyorsun, bir tilkiyi görüyorsun. Akıl ürünü böyle stratejiler, kartal mesela çok gelişmiş bir hayvan. Bu erim ağacının erimcilere göre en alt tabakasında bir mikrop olabilir. Onların zihniyetine göre. Ve bunun çok ilkel olması gerekiyor. Bütün bu özelliklerden çok uzak bir yapı olması da gerekiyor mu? Evet. Onların zihniyetine göre evet öyle. Şimdi bakalım ilkel dedikleri tek hücreli bir canlı ilkel mi değil mi? Şimdi yapılan çalışmalar var. Tek hücreli canlılar. Mikroplardan bahsediyorum. Amiplerden bahsediyorum. Mesela kolibasilinden bahsediyorum. Hani kanalizasyonda bulduğumuz en aşağı tabakadaki bir canlıdan bahsediyorum. Ve bunlar incelenmiş. Mesela o Escherichia coli denilen kolibasilleri ne yapıyorlar biliyor musunuz? Toplu olarak karar alıyorlar. Karar verme yetenekleri var. Deney ortamlarında bu gözlemlenmiş. Hiç de öyle ilkel değiller. Mesela yeter sayıyı tespit ediyorlar. Bir vücutta bir vücuda girdiklerinde enfeksiyon yapmaya karar verdikleri bir an var. Onun için de belli bir sayıyı oluşturmaları gerekiyor. Belli bir kalabalığı oluşturmaları gerekiyor. Belli bir kimyasal var yaydıkları ve hepsi de bu kimyasalı hissediyor. Böyle algılamayla böyle bir özellikle yaratılmışlar. Hani mecliste nasıl belli bir yeter sayıya ulaşınca bir hani şimdi oylama yapalım deyip bir karar alınıyor ya. Benzer şekilde bu kolibasilleri de bir anda saldırıya geçme kararı alıyorlar. Yeter sayıya ulaştılarsa eğer. Böyle karar alma yetkileri var. Karar alma yetenekleri var. Böyle bir akıllı bir hareket sergiliyorlar. Mesela başka bir örnek vereyim. Chlamydomonas denen bir tek hücreli bir canlı var. Onun videosunu göstereyim hatta size. Bire geçebilir miyiz? Nasıl bir canlı olduğunu hep beraber görelim diye. Pardon bir saniye. Bu canlı özelliği şu. Şimdi karanlık ortamlarda yaşıyor normalde. Ama belli bir ışığı gördüğü zaman ışığa doğru hareket ediyor. Işığa doğru hareket etmesinin şu önemi var. O da şimdi burada oynatayım size. Bakın bunlar böyle yeşilimsi canlılar. Ve hareketliler. Oldukça hareketliler. Bunlar hareketini sağlayan özel fırçamsı kolları var. Şu anda burada fark edemeyeceğiniz bu büyütmeyle.
Mikroskop altında.
Ve içinde klorofil denen özel yapılar var. Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Fotosentez yapıyorlar. Yani ışığı enerjiye çeviren özel birimleri var. Enerji üretim santralleri var. Işığı açlar, ışığı arıyorlar. Karanlık ortamlarda yaşamalarına rağmen. Ve ışığın belli dalga boyunu arıyorlar. Işığın belli dalga boyunu gördükleri zaman, hissettikleri zaman ışığa doğru hareket ediyorlar. Buna ne diyebiliriz? Navigasyon sistemi. İşte bu böyle çok basit gibi görünen, işte en ilkel diye addedilen, Darwinistler tarafından addedilen bu canlı, bugün laboratuvarlarda bile yapılamayan o fotosentezi mükemmel bir şekilde yapıyor, icra ediyor. O karmaşık moleküller üzerindeki kimyasal reaksiyonları gerçekleştirebiliyor. Hatasız bir şekilde. Atomları değiştiriyor. Yani moleküllerin yapılarını değiştirebiliyor. Sizin laboratuvarda yapamadığınız şeyi yapıyor. Ve tabii ki ışığı araması da bunun içinde çok kolay bir şey onun için artık. Kollarıyla, ayaklarıyla artık kanat mı dersiniz? Kuyruklarıyla sıvının içinde o ışığı arıyor zaten. Navigasyon sistemi var. Işığın da belli dalga boyuna, ihtiyaç duyduğu dalga boyuna doğru hareket ediyor. Hiç de öyle ilkel bir şey değil.
Muazzam teknolojik bir şey yani bu.
Evet. Maşallah. Ve mesela başka bir örnek vereyim. O başta bahsettiğim kolibasilleri. Yine basit mi diye bakalım. Hayır, basit değiller. Çünkü bunlar yine gıdanın, kendileri için ihtiyaç duydukları gıdayı arıyorlar. Şöyle arıyorlar. Mesela diyelim bir besin kaynağı bırakıyorsunuz. O besin kaynağına hemen hareket etmeye başlıyorlar. Besini, gıdayı arıyorlar. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Mesela bir okyanusta bir damla kanı damlattığınızda köpek balıkları nasıl gidip o kanın kokusunu alıp buluyorlarsa o kolibasilleri de o besin kaynağına doğru hareket ediyorlar. Ve aynı şekilde buluyorlar. Daha farklı değil. Demek ki o köpek balığının sergilediği akıllı hareketten daha farklı değil. En sonunda bir şey yapacağım, bir yorum yapacağım size. Hatta şimdi yapayım. Eğer biz bu canlıları böyle akıllı hareketler yapıyorlarsa, başka büyük canlılar da aynı aklı gösteriyorlarsa, bu akıl her yerde hakim olan tek akıldır. O da her şeyi yaratan Yüce Rabbimizin her yere hakim olan yegane aklıdır. Bu akıl o bakterilere ait değil. Görmüş olduğunuz o klamidya adlı bakterilere ait değil. Ya da işte kolibasilerine ait değil. Çünkü bunların bir sinir sistemleri de yok. Öyle diyor zaten. Kendileri de ifade ediyorlar. Biz bir beyin göremiyoruz diyorlar burada. Bir sinir sistemleri de yok. Nasıl karar alıyor bunlar? Akıl gösteriyorlar. Köpek balığında tamam beyne atfediyorlar o aklı. Ya da insanoğlunda o aklı beyinde karar aldı diyebiliyorlar. Akıl diyoruz yine aynı şekilde. Akıllı davranışlar. Bu bakteride yok. Ama aynı akıl var. Aynı akıllı hareket var. İşte bu her yere hakim olan Allah'ın aklı. Yaratıcının aklı. Başka bir örnek vereyim size. Bakterilerde, belli bakterilerde, bu hatta Science dergisinde bir yayın oldu. O yayını da göstereyim size. Bakın. Pardon. Bakterilerde ne var biliyor musunuz? Magnetotaktik bakteriler diye bir öyle bir yayın yapıldı. Bu yayında şu anlatılıyor. Belli bakterilerin içinde demir molekülleri var. Demir madeni. Midemiz demir madeni. Ve bu demir madeni sayesinde bunlar kendilerinin yeryüzünün manyetik alanına doğru yerleştiriyorlar. Kuzeyden güneye doğru ya da güneyden doğuya doğru bakacak şekilde ayarlayabiliyorlar. Yönlerini tayin edebiliyorlar. Sizin işte denizlerde, okyanuslarda yönünüzü kaybetmemek için daha sonradan icat etmiş olduğunuz, asırlar sonra icat etmiş olduğunuz pusulayı zaten bakteriler sahipler. Milyonlarca yıldır zaten sahipler. Ve mükemmel bir şekilde zaten kullanıyorlar. Ne bu? Ben akıl sahibiyim, işte ben karar alıyorum, ben kendimi geliştiriyorum, ben keşfediyorum, ben icat ediyorum diyen insan daha 17. yüzyılda bulduğu bir pusulayı zaten bakteriler sahipler. Ne diyeceksiniz bu duruma? Allah'ın aklı. Her yere hakim olan Allah'ın aklı bakterilerde de tecelli ediyor diyeceğiz. Burada mantıklı olan açıklama bu. Ve başka bir örnek vereyim size. Bakteriler yine akıllı hareketler yapıyorlar. Başka bir akıl örneği. Bir deney yapılmış. Fissarium polycephalum adlı bir bakteri, hatta bakteri değil bu. Bildiğimiz hani banyoda işte küflü ortamlarda duvarlarda gördüğümüz işte o duvarlara yapışık böyle siyah kahverengimsi mikroplardan bahsediyorum. Küfler bunlar. Bu küfleri deney ortamında, besi ortamında koloni oluşturmuşlarken bir gıda kaynağı koyuyorlar belli bir uzaklığa. Ama onun ulaşabileceği yolu da labirent şeklinde oluşturuyorlar. Şimdi normalde o küp o gıda kaynağına doğru hemen hareket edip ulaşıp o gıda kaynağına ulaşabiliyor. Üç farklı, hatta üç de değil, dört farklı yol oluşturuyorlar uzunluklarına göre. Ve inceliyorlar. O küp ne yapıyor biliyor musunuz? Toplu olarak hareket ediyorlar tabii ki. En kısa yoldan gidiyor. En kısa yoldan, en az enerji sarf edeceği yolla gıda kaynağına ulaşıyor. Fissarium polycephalum, küfün adı. Şimdi burada çok büyük bir akıl yine var. Bu nereden biliyor? O labirentte en kısa yoldan nasıl gidilebileceğini. Hesaplar yapmayı nereden bilebilir? Ve toplu olarak karar alıp bunu yapıyorlar tabii ki. Yani bir tane, iki tane küpten bahsetmiyoruz. Binlercesi, yüzlercesi aynı yoldan gidiyorlar. Bu laboratuvar ortamında gösterilmiş ve bu şekilde yine bakın o yayını da göstereyim size. Hatta kaynağını göstermek istiyorum size. Evet. New Scientist'te bu konuda yayınlanmış bir makale var. Evet, açılırsa internetimiz şu anda hemen açamadı. Evet. Sonuç itibariyle bu da bir kanıt, bilimsel bir gerçek. Buraya ne diyeceksiniz o zaman? her yere hakim olan, bütün kainatta hakim olan tek bir akıl var diyeceksiniz. Akıllı mantıklı açıklama budur. Galaksiler boyutunda biz bunu görebiliyoruz. Mikroplar boyutunda da bunu görüyoruz, aynı aklı. Bakın, buna ilkel zeka diyorlar. Evrimci mantık tabii bunu söylüyor. İşte ilkel değil. New Scientist dergisinde yayınlanmış olan makale, burada o bakterinin, o küfün nasıl hareket ettiği açıklanmış. Şimdi
insan aklını aşan bir koordinasyon var.
Evet.
Kendi aralarında.
Evet. Şimdi o zaman şöyle bir sonuca varmamız gerekiyor. İlkel denen bir canlı var mı? Allah yaratıyor. Yaratıcı güç. Her şeyi yaratıyor. Yoktan yaratıyor. Bakterileri de yaratan Allah, küfü de yaratan Allah. İşte kolibasini de yaratan Allah, o klamidya adlı bakteriyi de yaratan Allah, fotosentezi yapan klamidyayı. Allah bize neyi gösteriyor? Sonsuz aklını gösteriyor. İnceleyen bilim adamlarına. Sonsuz aklını gösteriyor, sonsuz gücünü gösteriyor. Anlayıp Allah'ın sonsuz gücünü takdir edelim diye.
Şu.
Hiçbir şekilde ilkellik yok. İlkelden gelişmişe doğru bir süreç tarihte yaşanmadı. Çünkü ara geçiş formları zaten yok. Öyle bir hikaye tamamen bir masaldan başka bir şey değil. Allah'ın yoktan yaratması, sonsuz gücüyle ve aklıyla yaratması var. Bilim her dalında bunu gösteriyor bize inşallah.
Ben biraz zürafalardan bahsetmek istiyorum. Zürafalar neden bayılmaz? Zürafalar 4-5 metreye varan boyuyla karada yaşayan hayvanların en uzun boylusudur. Bu uzun boyu nedeniyle yaşayabilmesi için kalbinden 2 metre yukarıdaki beynine kan göndermesi şarttır. Bunun için olağanüstü güçlü bir kalbe ihtiyacı vardır. Nitekim zürafanın kalbi kafasından daha büyüktür ve yaklaşık 60 santim boyu uzunluğuna ve 12 kiloluk bir ağırlığa sahiptir. Zürafaların kalbi çok yüksek bir basınçla kan pompalayacak kadar güçlüdür. Zürafanın tansiyonu 35'e çıksa bile bu durum ona bir zararı olmaz. Canlılar arasındaki en yüksek kan basıncına sahip olan zürafaların kalpleri dakikada 170 kez atar ve tüm vücudunda 75 litre kan pompalayabilir. Zürafalarda bulunan kan hücresi miktarı bir insanda bulunanın iki katıdır. Zürafalar bir şey yedikten veya içtikten sonra kafalarını yerden kaldırdıklarında, kalplerinin beyinlerine yeterli miktarda kanı kaldırdıklarında, pompalayabilmesi için normalden iki kat daha fazla atması gerekmektedir. Peki, normal koşullarda pek çok canlının ölümüne sebep olabilecek kadar güçlü olan bu sistemi nasıl olur da zürafaya zarar vermez? Bunun nedeni özel bir haznenin içinde bulunan sistemin basıncının bu ölümcül etkisini kaldırabilmek için küçük damarlarla kuşatılmış olmasıdır. Zürafanın başından kalbine kadar giden bölümde yukarı çıkan ve aşağı inen damarların oluşturduğu bir U sistemi bulunur. Ters yönde akan kan damarları toplam basıncı sıfırlar. Böylece canlı ani kanamalara neden olacak iç basınçtan kurtulmuş olur. Kalpten aşağı seviyede kalan bacak ve ayakların da özel bir korumayla ihtiyacı vardır. Zürafanın bacak ve ayaklarını saran derinin son derece kalın olması onu kan basıncının kötü etkilerinden korur. Ayrıca damarların içinde şiddetli kan akışını dengeleyerek basıncı kontrol altına alan kapakçıklar da bulunmaktadır. Asıl büyük tehlike ise hayvan su içmek için başını yere kadar indirdiğinde ortaya çıkar. Normalde beyin kanamasına sebep olacak kadar şiddetli kan basıncı bu durumda daha çok artar. Ama tehlikeye karşı kusursuz bir önlem alınmıştır. Vücutta salgılanan özel bir sıvı devreye girer ve kalp hacmini küçülterek pompalanan kanı azaltır. Zürafalarla ilgili muhteşem özellikler bu kadar da sınırlı değildir. Zürafalar başlarını aşağıdan yukarı kaldırmak için çok fazla zaman harcarlar. Ve bu yüzden kanın beyne gitmesi için vücutlarında kusursuz bir sistemin olması gereklidir. Bu sistem çok güçlü bir pompa biçiminde çalışan bir kalp ve insandakinin iki katından daha fazla olan kan basıncından oluşur. İşte böylelikle zürafalar bayılma nöbetlerinden de korunmuş olmaktadırlar. Nitekim zürafa başını kaldırdığında baştaki kan damarları neredeyse bütün kanı yanaklarına, dillerine ya da deri gibi başın diğer bölümlerine aktarmaz. Sadece beyne akması için yönlendirir. Aynı zamanda hayvanın kalın derisi ve şah damarındaki olağan dışı bir kas ki damarların genellikle kasları olmaz. Kanı baştan kalbe geri taşıyan damara baskı yapar. İşte zürafa bu özel mekanizmaya sahip olarak yaratıldığı için bayılmaz. Zürafaların yaratılışı Allah'ın üstün sanatının örneklerinden biridir maşallah. Kuşkusuz zürafalar sahip oldukları tüm özellikleri kendi ihtiyaçlarına göre planlayarak ya da tesadüften kazanmış olamazlar. Bunlardan biri olmasa veya tam çalışmasa zürafanın yaşamını sürdürmesi imkansız hale gelir. Zürafaları Allah yaratmıştır ve yeryüzünde var olan diğer canlılar gibi zürafaların vücutlarında Allah'ın üstün yaratma sanatının pek çok tecellisi bulunur. Bir ayette şöyle belirtiliyor: kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Câsiye suresi 4. ayet.
Maşallah. Ya çok mucizevi bilgiler gerçekten. Yani en ufak sistemdeki bir bozukluk zürafanın mesela başını eğdiği zaman ölümüyle sonuçlanacak. Evet. Hatta başını kaldırdığı zaman yine ölümüyle sonuçlanacak. Şimdi mesela damarlardaki öyle bir yapı var ki zürafada mesela terste akan kan damarları da var. Basıncı dengeleyebilmek evet. için. Şimdi ben yine Dawkins'in bir videosunu izlemiştim. Bu ünlü evrimci Dawkins'in bir videosu. Bir zürafanın boynunu açmışlar. Şimdi orada etrafa toplamışlar bazı insanları. Orada bir tane bayan var son derece kendinden emin tavırlarıyla. İşte kendine güvenli bir şekilde bir şey var, tarzı var. Ondan sonra Dawkins de orada duruyor. Tabii o da aynı şekilde davranmak zorunda olduğu için o da o şekilde davranıyor. İşte zürafanın boynunu açmışlar uzunlamasına. Bakın diyor, size evrime bir delil göstereceğim diyor. O kadar insanı toplamışlar etrafına. Nedir delil diye soruyorlar. Ondan sonra bakın diyorlar, oradan bir damar kaldırıyor. Damarı kaldırıyor. Nedir şimdi bu? Neresi evrime delili bunun? Bu damar diyor, bakın diyor, buradan şöyle dolaşarak gitmiş diyor. Eğer haşa Allah yaratmış olsaydı bunun direkt buraya gelmiş olması gerekirdi diyor.
U şeklinde olmasını?
U şeklinde olmasını, bu neden buradan dolaşmış diyor. Normalde direkt buraya gelebilir diyor. Yani bu damar buradan dolaşıyor, böyle geliyor. Sonra tekrar buraya geliyor diyor. E buradan direkt buraya gelirdi o zaman diyor.
Böylece hatalı bir şey.
Bu hatalıdır diyor haşa. Evet. Allah yaratsaydı eğer onu direkt oradan olarak yaratırdı.
Akıl ürünü diyor olsaydı direkt olması gerekirken evet. niye böyle U şeklinde olmuş? Demek ki tesadüfi.
Yani böyle artık tüylerin böyle ürpermesi işte yani böyle şoku üst seviyesine sokacak ama açıklamalar
zaten
insanları.
Zaten U şeklinde olması orada işte basıncın dengelenmesi amacıyla özel evet. bir yaratılış var. Özel
yukarı ve aşağı inen damarların işte. Oluşturduğu evet. bir şey o.
Evet. Yani o basıncı dengelemek, basıncı gerektiği anda sıfıra indirmek için özel bir dizayn o. Özel bir
maşallah,
tasarım,
evet.
özel bir yaratılış. Akıl ürünü bir şey.
Evet.
Ama sen anlamıyorsan, daha yani fizyolojisini demek ki anlamamışsan, kavramamışsan, oradaki basınç dengeleme sisteminin ne kadar hayati olduğunu daha okumamışsan, öğrenmemişsen, öyle söyleyeceğiz tabii ki.
Evet.
Ya da öğrenmişsen ve saklıyorsan, o evet. yine ayrı bir konu. O artık tamamen gerçeği saklama, örtme şeklinde. İkisinden birisi değil mi? Başka bir açıklaması evet. yok bunun. Ya cahilsin ya da gerçeği saklıyorsun. Cahilsen git öğren. Eğer saklıyorsan ondan vazgeç.
Evet. Ahiret yani. Var çünkü.
Evet.
Sonsuz cehennem var. Gerçeği o açıklamaları yok. Allah'ın karşısında yapamazlar. Yani o zürafanın evet. yok. Şimdi bir de o kadar komik ki şimdi orada mükemmel bir canlı yatmış uzanıyor cesedi. İşte derisi ayrı mucize, tüyleri ayrı mucize. Zaten boynunu açmışlar böyle, içerisi böyle öyle yapılar ki yani böyle hepsi birbirine tam kenetli bir şekilde duruyor ve muazzam çalışıyor. Boynunu yarmışlar evet. zürafanın. Böyle her şey yerli yerinde dört dörtlük. Bakın diyor, şimdi size evrime delil gösteriyorum diyor. Bakın burada diyor, bu damar burayı dolaşarak boyunda buraya gelmiş diyor. Eğer haşa diyor yaratılmış olsaydı diyor, bu buradan direkt buraya gelirdi diyor. Bakın diyor, evrime delil işte. Demek ki tesadüfen olmuş diyor. Yani muazzam bir mantık hezeyanı Bir de onların böyle şu tavırları gerçekten insanlarda büyü etkisi oluşturuyor. Yani o kadar kendinden emin anlatıyor ki. Oradaki bir bayan var mesela. Onu bir gün gösteririz inşallah. İzleyenler de görsünler. Yani böyle konuyu ben aşmışım. Bakın diyor yani işte bu böyledir diyor. Yani şimdi izlenirse daha net görülür tabii onun kendinden emin tavırları. O zaten insanları etkiliyor. Ha diyor ya bu kadar kendinden emin olduğuna göre demek ki doğru söylüyor diyor. İşte Dawkins'e bakıyorsunuz. O hadi biraz daha çekingen ama o da yine kendine güvenli taklidi yapmaya çalışıyor kendi çapında. O da böyle tedirgin yani. Ulan yalan söylüyoruz ama ya anlaşılırsa falan gibi düşünceler içerisinde.
İnşallah etrafta kimse yoktur diyordur. Yani yaralı içi kimse karşı çıkmaz da evet. Bizim olmayız.
Böyle oraya toplamışlar 3-5 tane genci. Onları da işte tasdik ettiriyorlar. Aa demek ki evrim varmış gibisinden.
Yani inşallah demiyordur da o.
Al videoyu işte onu da koyuyorlar internete. Evet. Ondan sonra insanlar da bunu izlediğinde ha demek ki evrim varmış. Bak onlar çok kendinden emin. Bunlar da ikna oldu. Tamam ben de ikna oldum. Ya bu bir büyü. Başka bir şey değil.
Zaten şöyle yapıyorlar her halükarda. Şimdi Oktar'la biz bir İngiltere turuna çıkmıştık. Konferanslar veriyorduk. King's College diye onların çok ünlü bir üniversitesi var. Tıp fakültesinde de ders verdik orada. Konferans verdik öğrencilere. Oraya gelip bizim konferansımızı izlemek istediğine dair bize haberi geldi. Dawkins. Kendi programı için çekim yapacağını ve bizimle de söyleşi yapacağını söyledi. Yani irtibata geçen bayan. Böyle bir iznimizi almak ve konferansımızı baştan sona çekmek, sonrasında da işte Dawkins bizimle konuşacakmış. İşte ve onu da kendi programında daha sonra yayınlayacakmış. Dedik ki eğer canlı olursa konuşuruz dedik. Çünkü ne yapıyor biliyor musunuz?
Kesiyor.
Gelip banttan kayıt yapıyor. Sizin kendi bir şey söyleyecek. Bizim ona verdiğimiz cevabı kırpacak, kesecek.
Cevap
ondan veremediler sonra şey. Cevap veremediler şeklinde belki yapacak, edecek. Süsleyecek kendi isteğine göre. Belki orada bahsettiğin o zürafanın işte kadavrası üzerinde çalışırken belki de oradan birisi çıkıp cevabını vermiştir bile. Ama sonradan kesmişlerdir. Veya işte açığını anlayacağı şekilde bir cümleler kullanmışsa tedirginliğini ortaya koyacak. Onları mutlaka düzeltmiştir. Banttan yayın olduğu için sonuçta istediği gibi şekillendirmiştir.
Zaten o kadar kalabalık değil yani. Herkesin evet. Ekipten olduğu çok belli öyle. Evet. Onu
güzel hazırlanmış ortamlar yani bu ortamlar. Evet. Onu demek istiyorum.
Evet.
Yoksa canlı yayında hiçbir şekilde ne Sayın Adnan Oktar'la karşı karşıya gelmek istiyor. Böyle bir şeyden acayip şekilde kaçınıyor. Ancak uzaktan kendi kendine böyle hazırladığı işte sunumlar var internette görebilirsiniz. Saçma sapan yok işte kitabın orasında niye böyle var, niye şöyle var. Ama kitabın içeriğine hiçbir şekilde değinmeden işte o resmi niye oraya koydunuz, o resimde bak şurasında bu var şeklinde işte bir olta resmi var mesela. Oraya takılıyor, onu anlatıyor. Oltaya takılıyor daha doğrusu. Oltaya evet. Gelmiş oluyor. Çünkü orada bir balık resmi var. Balığın fosili var. Onun yanında da balığın canlı olan balık. Bugün türü hala canlı olarak yakalanabilen bir balık. Ve oltada da onun olta şeklinde bir şeyi var. Tam bir üç boyutlu bir şekli var. Resmi var. Balığın kendisinin resmini de konabilirdi ama Sayın Adnan Oktar orada o fotoğrafı koymayı tercih etmiş. Ve o da niye burada işte bakın işte oltada kullanılan maketi niye kullandığınız şeklinde işte bakın sahtekarlık yapıyorsunuz gibi böyle bir iddiada bulunuyor. Zaten o balığın canlı olarak olduğunu herkes biliyor. Canlı olarak bugün bulunduğunu zaten avlanabildiğini zaten herkes biliyor. Artı maket de kullanılır. Başka fotoğraf da kullanılabilir.
Sonuçta aynısı.
Aynısı sonuç itibariyle. Kalkıp böyle şeylere sanki bir eksiklikmiş, sanki bir hataymış gibi.
İşte amaç insanların kafalarını karıştırmak.
Evet, sanki Darwinizmin kanıtı oymuş gibi. Böyle şeylerle ortaya
sen
çıkıyor.
Sen maket de kullanmıyorsun. Direkt çizim yapıyorsun.
Direkt
zaten.
Hayali çizimler yapıyorsun. Evet. Olmayan şeylerin hayali çizimini yapıyorsun. Ki evet. Orada da bu şekilde oltaya gelmiş oluyor. Bir fikrinin olmadığı, bir kanıtının olmadığını bir kez daha ortaya koymuş oluyor kendince.
Evet.
Kısa bir aramız var. Tekrar karşınızdayız. Aramızın ardından tekrar karşınızdayız.
Evet. Nasıl bir hücre tesadüfen oluşamayacağı, proteinlerin proteinlere bağlı olarak ortaya konmuş durumda. Kanıtlanmış bir gerçektir. Tek bir protein bile tesadüfen meydana gelemez. Bunu ilk olarak Sayın Adnan Oktar ortaya koydu. Böyle bir şeyin evrimi Darwinizmin en temelinden çürüten bir gerçek olduğunu ortaya koyan bir eserlerinde bunu özellikle üzerine duran kişidir Sayın Adnan Oktar. Onunla ilgili olarak bakın ben size nasıl olur da proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğini göstereyim detaylarıyla. Şimdi genom araştırmaları sonucunda yaşam için gerekli olan en düşük protein sayısının bir hücrenin içinde olması gereken protein sayısının yani çeşit olarak 250 ile 450 arasında olması gerektiği ortaya konmuş durumda. Çeşit bakın. Bu çok önemli. Saniyede binlercesi zaten üretiliyor ve böyle bir devir daim var. Yeni yeni bu nano makinelerin devamlı surette üretilmesi ve yerine yenilerinin gelmesi gerekiyor. Hayat bu, canlılık bu. Genom projesi bunu ortaya koydu. Farklı canlıların genomları da incelenince. Yani hücrenin yapısal özelliklerini oluşturmak için ve hayatın devamı için gerekli olan temel fonksiyonları yerine getirmek için aynı anda bir araya gelmesi gereken minimum farklı proteinlerin sayısı 250 ile 450 arasında. Yani bu canlılık için şart. Yine çeşit olarak bunu belirteyim özellikle. 250-450 minimum protein sayısı, parazit olarak yaşayan mikroplardan elde edilen proteinlerin sayısı, yani mikroplarda bu görünüyor. Bir organizmanın başka bir canlı organizmaya bağımlı olmadan yaşayabilmesi için gereken minimum protein sayısı ise yaklaşık 1500 farklı proteine ihtiyacı var. Yani tek başına yaşıyorsa bir mikroorganizma o zaman 1500'e ihtiyaç duyuyor. 1500 farklı proteine ihtiyaç duyuyor. Yani Darwinistlerin tek bir işlevsel hücrenin oluşabilmesi için gereken 1500 ayrı proteinin varlığını ayrı ayrı açıklamaları gerekiyor. Bir tane protein tesadüfen oluşabilir diyemedikleri halde kalkıp da 1500 ayrı proteinin tesadüfen aynı ortamda bir anda meydana gelmesi ne anlama gelir? Mucizevi bir şeydir değil mi böyle bir şey olması? Yaratılış anlamına gelir. Böyle bir şey tesadüfi açıklanması peki akılla bağdaşır mı? Mantıkla bağdaşır mı? Hayır. Bakın olasılık hesapları bunun imkansız olduğunu, tesadüfen meydana gelemeyeceğini şöyle ortaya koyuyor. Minimum protein sayısı 250 ise bir canlıda 250 farklı proteinin aynı canlıda meydana gelme ihtimali 10 üzeri 18.750. Ne demek biliyor musunuz? Onun yanına 18.750 tane sıfır gelecek. Böylesine bir rakamın bir anlamı yok. Milyar değil bunun adı. Trilyon değil. Trilyar değil. 100 trilyar değil. 1000 trilyar değil. Çok acayip bir rakam. Bunun adı yok.
Onun yerine
bunda
bu kadar
bir ihtimal. Bütün ham maddeleri, bütün molekülleri falan her yerde bir araya getirin. Bir çorba, bir kazan olsun. Bunu karıştıralım. Karıştırdıkça karıştıralım. Bundan o ilgili 250 farklı proteini içinde barındıran o hücrenin, o mikroorganizmanın meydana gelme ihtimali böylesine sıfır ihtimal.
Evet, neden sıfır bir bilgi diyorum? Verelim orada. Yani aslında proteinlerin oluşma ihtimali de değil bu tam olarak.
Evet.
Bir proteinin dizilimi, amino asit diziliminin ihtimalidir bu. 250 proteinin amino asit dizilimi ihtimalidir. Çünkü bir proteinin amino asit diziliminden sonra farklı şekillerde katlanma ihtimali sonsuzdur. O sonsuzdan sadece bir tanesi
o gerekli. O üç boyutlu yapısına gelmesi gerekiyor.
Protein oluşturuyor.
O üç boyutlu yapısına gelmesinde de farklı proteinler zaten onu yapıyorlar, şekillendiriyorlar. Yine DNA'daki bilgi gereği, bilgide tarif edilen bilgiye göre, tarife göre yapılması gerekiyor. Yani yoksa o zincirler oluşmuş, yine bir anlam ifade etmez.
Evet. Sonsuz da bir ihtimal, sıfır ihtimal.
Evet. Biz yani evrimcilerin iddiasının ne kadar saçma olduğunu, ne kadar gerçek dışı olduğunu göstermek açısından bu hesapları ortaya koyuyoruz. Yoksa tabii ki öyle bir şey söz konusu değil. Proteinler olmadan proteinlerin bir anlamı yok. Proteinler olmadan proteinlerin çalışması mevzubahis değil. Ancak bütün bir hücre içindeki çalışır binlerce protein aynı anda varsa, DNA'da varsa ve kapalı bir ortam, hücrenin zarı da varsa, membranı varsa, sitoplazmasındaki işte pH ortamı da buna göre varsa, çalışması için o uygun ortam hazırlanmışsa canlılık olabilir. Ve Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın emriyle bunlar da çalışırlarsa canlılık olabilir. Yoksa istediği kadar o zincirler meydana gelmiş olsun yine bir şey ifade etmez. Hı. Devam edelim bakın. 350 protein olsa, 350 proteine sahip bir hücre için, bir mikroorganizma için aynı anda oluşma olasılığı 10 üzeri 26.250. 500 protein olsa 10 üzeri 37.500. Yani bu rakamlar artık böyle astronomik, astronominin de çok ötesinde rakamlar. İmkansız çarpı, imkansız çarpı, imkansız kere, imkansız kere, imkansız kere böyle gidiyor. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Sonsuz kere hayır diyor bilim bize. Değil mi? Bir kere hayır demiyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Olamaz, olamaz, olamaz, olamaz. Yani sonsuz kere bunu söylüyor bize bilim. Bir kere değil.
Evet.
Tabloda, bakın şu tabloda da en az proteine sahip bir canlı organizmanın tesadüfen oluşma ihtimalini gösterdik bu tabloda. 10 üzeri 18.750'de bir ihtimal diye söyledik. Sayının büyüklüğünü kavrayabilmek için tüm evrendeki atomların sayısının 10 üzeri 78 olduğunu hatırlamak lazım. Böyle bir ihtimal yok. Böyle bir rakam da yok. Telaffuz edilebilecek. Bu bahsedilen olasılık hesapları biyofizikçi Harold Morowitz'in yaptığı bir hesaplama ile de uyumlu. Şöyle diyor Morowitz. E. coli bakterisi. E. coli ne bu? Coli basili. Bizim kanalizasyonda daha önce konuşmanın başında söylediğim coli basilinin tüm kimyasal bağlarını kırıp E. coli bakterisini oluşturan tüm atomların serbest kaldığını varsaymış ve sonra bu atomların tekrar kendiliklerinden bir araya gelerek tekrar coli basili bakterisini oluşturma ihtimalini hesaplamış Morowitz. Bu teorik deneyde hem gerekli olan tüm atomlar gerekli olan miktarda ortamda bulunmakta, hem de dışarıdan başka hiçbir atomun aralarına karışmayacağı farz ediliyor bu deneyde. Sonuç şu: tüm gerekli atomlar gerektiği kadar sayıda ve en elverişli ortamda bir arada bulunmalarına rağmen belirli bir düzende kendiliklerinden bir araya gelerek tekrar coli basinini, bakterisini oluşturma ihtimalleri 10 üzeri 100 trilyonda bir ihtimal. 100 trilyonda bir ihtimal olduğunu tespit etmiş. Bu imkansızın da ötesinde bir ihtimal. Yani trilyon tane sıfır gelecek bir rakamının yanına, bunun bir adı yok.
Evet.
Yani böylesine imkansız kere, imkansız kere, imkansız kere, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, sonsuz kere hayır demek bu.
Evet.
Canlılık için gereken sayıda proteinin elimizde hazır bulunduğunu düşünelim. Herhangi bir şekilde oluşması imkansız olan bu proteinlerin var olması dahi tek bir hücrenin oluşması için yine yeterli değil. Yani Allah dilemedikçe hayat, canlılık meydana gelmez. Canlılık yalnızca Allah'ın dilemesiyle meydana gelir. Allah'ın yaratmasıyla Allah dilerse yoktan var eder ya da dilemez olmaz. Bilim bize bunun ancak sonsuz bir güçle meydana gelebileceğini bize defalarca söylüyor.
İnşallah. Ben de beyinden bahsedeyim biraz. İnşallah beyinde muazzam bir yapı gerçekten. Bilgisayardan çok daha mükemmel. Beynin temel birimi nöron olarak adlandırılan sinir hücreleri. Her bir hücre milimetrenin 100.000'de 1'i kadar bir çapa sahip. Çok bayağı küçük. Beyinde 100 milyar sinir hücresi bulunuyor. Her bir sinir hücresi de 10.000 adet sinir hücresiyle temas edilebiliyor. Yani muazzam bir ağ kurulmuş beyin içerisinde. Yani normal dünya çapındaki internet ağını düşünelim. Her şey birbiriyle temas halinde. Bütün yapılar. Ondan çok daha üstün bir yapı var beyinde. Vücudumuzdaki sinir hücrelerinin birbirlerine temas ettikleri noktaları sayısı 100 trilyon civarındadır. Bu sayı ABD'nin yarısını kapsayacak kadar büyük bir ormandaki ağaçların yaprak sayısına denktir. Bakın, muazzam bir sayı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısını orman olarak kabul etsek, buradaki ağaçtaki yapraklar sayısı kadar bir bağlantı.
Evet, boydan boya Amerika kıtasını kat edecek bir orman düşünelim.
Bununla ilgili işte Susan Greenfield, nörokimya uzmanı, profesör, beynin dış katmanı olan korteksi saniyede bir bağlantılık bir hızla saymaya kalkarsak 32 milyon yıl sürer. Sadece korteksin içindeki bağlantılardan oluşan farklı birleşimlerin sayısı ise tüm evrendeki art yüklü parçacıkların sayısını aşacaktır. Bakın bir beyinde bile nasıl bir teknoloji olduğunu görüyoruz.
Tek bir insanın beyninden bahsediyoruz.
Evet.
7,5 milyar insan var şu anda yeryüzünde. Hayvanlar da onlar daha şey değildir yani, daha arta kalır, daha geri değildir yani, söyleyeyim. Evet. Yani memeli canlıların pek çoğunda yine yunuslardan tutun şeye varıncaya kadar, filleri varıncaya kadar çok daha da fazladır hatta bir nöron bağlantıları bir filde.
Evet. Yine yetişkin bir insanın beyninde bulunan sinir hücrelerinin uzunluğu 160 bin kilometreden fazladır. Bu uzaklık İstanbul arası, Ankara arasını 355 defa kat edecek kadar uzundur.
Maşallah.
Beyindeki ağın uzunluğu, bakın İstanbul Ankara arasında döşendiği zaman bu uzunluk, beyindeki ağların birbiriyle bağlantıları 355 defa bu tur atabiliyorsunuz iki şehir arasında. Sinirlerin temas noktaları elektrik anahtarı gibi düşünülebilir. Beynimizden 100 trilyon elektrik anahtarı vardır beynimizde. Elektrik anahtarları ya açık ya da kapalıdır. Beyindekiler yarı ateşleme yapabilir. Herhangi bir anda beyindeki sinir hücrelerinin %10'u ateşleme yapar. Her bir ateşleme saniyede 100 defa tekrarlanır.
Saniyede 100 defa.
Evet.
Kim kontrol ediyor bunu?
Maşallah.
Sen farkında mıydın? İlk defa diyorsun değil mi mesela?
Evet. Evet. Farkında bile değiliz yani.
Şu anda ben de bu kadar detaylı olarak ilk defa duydum. Yani konu uzmanları da bunu inceleyince artık yani burada yapılması gereken söylenecek şey şu. Benim haberim yoktu. Ben kontrol etmiyorum. Evet. O zaman ama bir kontrol var. Kontrol varsa kontrol eden vardır. Doğru mu?
Doğru.
Kontrolsüz bir şey, kontrolün anlamı zaten ne demek? Yani kontrol edenin varlığına işaret eder. Bir kontrol varsa. Bir düzen varsa düzenleyicinin varlığına işaret eder. Bir organizasyon varsa organize edenin varlığına işaret eder.
İnşallah.
O zaman yaratıcının anlamı çıkmış oluyor buradan. Yani yere Allah'ın varlığı ortaya çıkmış oluyor.
İnşallah.
Allah'ın varlığının delili olarak var bunlar.
İnşallah. Yine bakıyoruz bütün vücudumuzdaki yapıların kontrolü beyin vesilesiyle oluyor. Her saniye beynimizde 1 trilyar sinyalin ya da hesaplamanın işlemi yapılıyor. Muazzam bir rakam, bakın her saniye olan
trilyon
işlem.
Da değil trilyar.
Evet.
Maşallah.
Bir insan ömrü hayatı boyunca 3 milyara kadar sayamıyor.
Bir saniyede bu gerçekleşiyor.
Bir saniyede ama beyin vücudun içerisindeki işlemlerin sayısı 1 trilyar civarında, muazzam bir rakam.
Muazzam, evet.
Mesela beynin potansiyel kapasitesi 25 milyon kitap cildine veya 800 kilometreden daha uzun bir kitap rafına eşit. 25 milyon kitap.
25 milyon kitap ne demek? Yani 25 tane değil, 250 tane değil.
Evet.
25 yani milyon tane kitap cildine.
25 milyon cilt.
Evet. Yazılmış
kitaplar. 1 trilyon kitaba eşdeğer yani.
Sadece tek bir insanın beyni.
Evet.
Zümer suresinde Allah, şeytan lanetlerim. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeyin üzerinde vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerine karşı inkar edenler ise işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Buyuruyor Allah ayetinde. Yani dolayısıyla hani bu mucizeleri görmezden gelmeye çalışmak veyahut da işte tesadüflerin eseridir demek ahirette büyük bir vebale girmesine neden olur bir insanın. Hiç bize işte biz bilim insanlarıyız, bilimi savunuyoruz, biz o yüzden bunları iddia ediyoruz diye yani bizi kandırmaya çalışmasınlar. Yani kendilerini de kandırmaya çalışmasınlar. Çünkü kendileri de biliyorlar öyle olmadığını. Artı insanları da kandırmaya çalışmasınlar. Artık kimse kalmıyor zaten. Yani şimdi, böyle bir teknoloji tesadüfen dediğin zaman buna kimse inanmaz.
Şimdi ayet-i kerimede Allah bildiriyor bize, şeytandan Allah'a sınırım. O her şey üzerinde vekildir. Vekil ne demek? Sahibi, yöneteni. Yani bütün canlılar, işte o mikroplarda da gördüğümüz o koli basinindeki yaratılışın yaratışın sahibi yine Allah. Oradaki akıl gösterileri, karar alma mekanizmaları kendi aralarında Allah'a ait. İşte zürafanın o bahsettiğin şu damar yapısı, tansiyonunu ayarlayan, kalp basıncını ayarlayan, kalp hızını ayarlayan güç yine Allah'a ait. Bakın her yerde hakim olan tek Allah. Bir akıl var. Her şey üzerinde vekil. Tam ayetin açıklaması işte bu. Bilim bize Allah'ın varlığını ortaya koyuyor. Ayetleri bize doğruluyor bilim. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu doğruluyor. Kur'an'daki ayetleri birebir bilim dünyasında da görüyoruz, müşahede ediyoruz. Maşallah.
Zannediyorum Cihat Hocam sende evet, mesela, arı kuşuyla ilgili bir bilgiler vardı.
Evet, mesela bu arı kuşu var. Çok ilginç bir canlı bu. Saniyede 70 defa kanat çırpıyor. Mesela onu göstereyim size. Şimdi bu canlı şimdi mükemmel uçuş yeteneği var. Öne arkaya doğru hareket ediyor, aşağı yukarı doğru hareket ediyor, havada asılı olarak duruyor. Ne yapıyor? İşte bu gördüğünüz çiçeklerin uzun bir gagası var. Gagası vasıtasıyla nektarlarını yani bitki özlerini şeker kaynağı olarak ulaşıyor ve rahatlıkla alabiliyor. Bunun için neye sahip? Üstün uçuş tekniğine sahip, kanat çırpma yeteneğine sahip. İşte görme yeteneği aynı şekilde ona verilmiş. Ve ilginç bir de dili var. Son olarak dilinin nasıl olduğu anlaşıldı. Onu göstermek istiyorum size. Bu çünkü uçuş yeteneğini anlatıyoruz devamlı surette. Bu dili incelenmiş ve çok özel bir yaratılışa sahip olduğu anlaşıldı son olarak. Şimdi burada bakın burada dilini görüyorsunuz. Bir silüet olarak göreceksiniz. Gagasından çıkıp ileri doğru, ileri geri doğru gelip giden bir dil yapısı var. Şimdi göreceksiniz. Evet, burada gördüğünüz
şeffaf
şu anda.
Şeffaf gibi.
Şeffafa yakın, açık renkte, çatalımsı bir dili var. Baştan izleyelim. Dikkat edin. Evet, şu anda çıkıyor. Evet, şu anda geriye doğru girdi gagasından. Zannediyorum görebildi herkes. Bir daha gösterelim. Evet, şimdi bakın. Tam ucundan şu anda çıkan, evet, şeffafa yakın bir dili var. Şimdi bu dil yapısı incelenmiş. Hayret verici özel bir yapısı var. O da şu. Bunu da büyütelim bu resmi. Evet. Böyle çatallı bir dile sahip. Ve bu gaganın ucu burası. Gaganın ucundan çıkmış olduğu hali bu. Çatallı iki parçaya ayrılmış bir dili yapısı var. Ve lamella denen özel tüylü bir yapıya sahip. Kenarlarda uzayan. Nektara doğru dilini sokuyor ve sonra bu dili o nektarda dolmuş oluyor. Sonra geriye doğru çektiğinde ağzına bol miktarda nektar tutulmuş haliyle dili emmiş halde nektarı bu şekilde emebiliyor. Nektarı alabiliyor. Böylesine çok değişik Allah'ın bedi sıfatı var çünkü. Benzersiz yaratma sıfatı. Bu canlıda da bu şekilde bir yaratılış gerçeğini görmüş oluyoruz, müşahede ediyoruz. Şimdi canlı o koşullarda nasıl bir dil yapısına sahip olabilir diye düşünüyorsunuz. İnsanların daha önce bilim adamları şöyle düşünüyorlardı. Herhalde ortası delik, bir hortumu var. Bu şekilde emiyor zannediyorlardı. Hayır, böyle değilmiş. Allah böylesine benzersiz başka bir canlıda benzerine rastlanmayan özel bir yaratışla dilini yaratmış. Ve bu canlıyı bu şekilde donatmış.
Tam da ihtiyacı olması gerektiği
evet.
gibi.
Evet. Ben kısa de... vadede hemen nektarı alıp emip kolaylıkla ulaşabileceği özel yapılara sahip haliyle bu canlıyı yaratmış.
İnşallah.
Maşallah.
Ben de videosunu göstereyim o zaman. Cihat Hocam. Evet. Bakın muazzam bir uçuş tekniğine sahip ve canlının hayatta kalması için böyle uçması gerekiyor. Çünkü çiçeklerden nektar alan bir kuş.
Bu kuşların kanatları bir başka
hiçbir yere de konmuyor yani.
Evet. Çünkü o çiçeği daha hareket eden bir yapısı olsa
diğer kuşlardan oldukça
mutlaka çiçeği koparacak ya kıracak dalını.
Hiçbir şekilde çiçeğe zarar vermeden.
Evet. Çiçeği kıpırdatmıyor neredeyse. Evet.
Hareket nektarını halinde yapıyor. Bütün işlemi hareket halinde yapıyor yani.
Baksana, evet. Bakın çiçek hiç kıpırdamıyor.
Sistemi görebilmek
Hem o kadar pozisyonda o kadar zor ki.
Evet. Keskin ve ince kanatlar hızla hareket ederek aşağı doğru. Yani çiçeğin normal canı olsa belki ya. Farkında bile olmayacak yani.
Hissettirme lan.
Evet. Yani kanatları bile çiçeğe değmiyor. Helikopterin sabit bir mil etrafında
dönen ve aşağı doğru hava akımı oluşturan. Biz hala bu uçuş tekniğini aynen kopyalayamıyoruz yani. Evet. Benzerini yapamıyoruz. Yapılan şeyler var. Bir hatta bir videosu vardı daha önce göstermiştim önceki programlarda. Ufak robotlar yapmışlar. O şekilde uçabiliyor. Ama tabii ki yumurtlayamıyor. Tabii ki sildirim sistemi de yok. Tabii ki görme sistemi de yok. Kameralar var. Bir pilot var. Pilot tarafından kumanda ediliyor. Bir kalbi yok. Dolaşım sistemi
sadece
yok.
Sadece uçabiliyor yani.
Yalnızca robot. Tek fonksiyonu yapabiliyor. Allah'ın sonsuz gücüyle yaratması
muhteşem yani, bir şey yani maşallah.
Taklit edilemeyecek bir şey. Evet. Hücrelerden oluşuyor. Kendi kendini yeniliyor. Metabolizması var. Yani orada yani işte biz bir şeyleri yaptık, başardık demek yana çok komik kalıyor yani. O sinek kuşu, arı kuşunun varlığının karşısında evet. Allah'a tesbih edilecek bir ortam var. Kalkıp biz de benzerini yaptık, öyle bir şey diyemiyoruz yani.
Evet. Şu şekilde. Tam kuşun ihtiyacı olan özellikleri var şimdi. Kanat yapısına bakıyorsunuz. Normal kuş gibi olsa yani çiçeğe böyle direkt hani bodoslama girer yani. Ve çiçeği paramparça eder. Evet. Hiçbir şekilde onun içindeki nektarı da alamaz. Hani almaya kalksa da böyle ancak kırarak ve öldürerek çiçeği hani parçalayıp alabilir. Ama Allah hem çiçeğe zarar vermeyecek şekilde hem de o işte kuşun ihtiyacı olacak şekilde öyle bir uçuş sistemi yaratmış. Dibine geliyor hiç kıpırdamadan. Dil yapısını da ben de ilk kez bugün gördüm.
Evet. Çok yeni bilgi çünkü yeni keşfedildi.
Evet. Yani orada tam nektarı içine dolduracak yapıda bir dil yaratmış Allah. İçine girdiği zaman o dil nektarı alıyor ve kuşun ağzına gelmesini sağlıyor. Yani muazzam bir yaratılış.
Evet.
Orada rastgele bir dil yok. O dili kendi geliştirmiştir de diyemeyiz. Biz de değiştirelim o zaman dilimizi. Burnumuzu değiştirelim. DNA'mızda bu değişikliği yapalım. Yapamıyoruz.
Şimdi tabii bunlar ne sayesinde anlaşılabildi? Bizim mevcut teknolojimiz ilerledikçe yeni yeni keşfettik. O görüntüler, işte o dili görüntüleme tekniği yavaş çekimde 165 defa daha yavaşlatılarak gerçek zamandan 165 defa daha yavaşlatılarak fark edildi. O dilin bu yapısı. Çok üstün bir yaratılış. Ve ancak neyle görebildik biliyor musunuz? Saniyede 500 kare çeken fotoğraf makinesi, pardon kamera vasıtasıyla biz bunu fark edebildik. Allah'ın yaratması işte böyle harika. Yani bilmeyen orada dil de yoktur diyecek. İşte gagasını herhalde oraya sokuyor ve o şekilde emiyor zanneder. Ya da işte en daha ileri düşünenler işte herhalde bir hortum var. Hortum vasıtasıyla emiyor zannediyor. Öyle bir şey yok.
Evet.
İşte bilim ve teknoloji ilerledikçe biz Allah'ın nasıl bir sanatla yarattığını daha detaylıyla anlamış oluyoruz.
Şu an.
Keşfediyoruz inşallah.
Şu an. Tabii bu gelişmelerde her zaman söylüyoruz. Hep ayrı zamanda ortaya çıktı. Yani ayrı zamanda bu Allah'ın mucizeleri, yaratma delilleri ortaya çıkıyor. Yani yüzyıllarca duruyor. Anlaşılan insanların görebileceği şekilde olmuyor. Bir anda son 30 sene içerisinde iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri, ayrı zaman alametleri, teknolojik gelişmeler hepsi son 30 sene içerisinde oluyor. Bu da ayrı zamanda olduğumuzu gösteriyor. Onlardan bir tanesi de depremleri çoğalması.
Evet, zaten şu an Hazreti Mehdi dönemindeyiz inşallah. Hazreti Mehdi'nin geliş alametlerinden biri de depremlerin artmasıydı. Zaten buna daha önce de söylemiştik programlarımızda. Bugün de bazı grafikler göstermek istiyorum ben konumuzla ilgili. Peygamberimizin bu konudaki hadislerini okumak istiyorum ben. İlim kalkmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz demiş. Diğer bir hadiste ise şöyle bildiriliyor. Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki bu zelzelelerde 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi ölür. Grafikte de görüldüğü gibi 5 şiddetinden daha büyük depremlerdeki artışı görüyoruz. 38 yıllık dilimler halinde hazırlanmış bu grafik eskiden 38 yılda 12 tane olan büyük deprem sayısı son 38 yılda 123'e yükselmiştir.
Grafikte de gördüğü gibi.
Evet evet.
Yani çok yani öyle %10'luk, %20'lik, %50'lik bir artış, %100'lük bir artış değil.
%1000.
Muazzam bir artış var.
Çok ciddi bir artış. Evet.
%1000'lik bir artış.
Gazete küpürlerinden örnekler görüyoruz. Bunlar sadece 2008-2010 yılları arasında olan büyük depremlerden örnek. Bu grafikte ise 70'lerden itibaren depremlerin artışı net olarak görülüyor.
Tam
grafikte de görüldüğü gibi şu an en üst seviyede deprem artışı. Son 10 yıl içinde olan depremlerle ilgili gazete küpürlerini de görmekteyiz aynı zamanda. Amerika'da Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre 1556-1975 yılları arasında yaklaşık 400 yılda meydana gelen 5.0 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sadece sayısı 110'dur. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine göre ise sadece 99 yılında yeryüzünde küçük veya büyük şiddette 20.832 deprem meydana gelmiştir.
20.832.
Evet, düzeltiyorum. Yani muazzam bir artış var.
Tek bir yılda bu. Sadece 99 yılında.
Evet.
20.832 deprem.
Deprem yani, yılı deriz zaten. 99
günde yılında. Kaç tane deprem oluyor o zaman? 21.000'e 365'e ölsek 700 deprem olmuş oluyor. Pardon, 70 deprem oluyor.
Evet, 50-60 evet. Civarında. Deprem. Yani tabii muazzam gelişmeler bunlar. Çok fazla alamet var.
Bunlardan bir tanesi.
Evet. Bunlardan bir tanesi de bu. Çok fazla alamet var. Onlarla ilgili bir videomuz var. Hazırsa eğer onu izleyelim şimdi.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak. Kabe baskını da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız, 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız, hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, evet. Maşallah 150'ye yakın alamet ayrı zamanda olduğumuzu ve Hz. Mehdi'nin çıkmış olduğuna işaret ediyor. Gerçekleşen alametler, gerçekleşen şeyler bunlar. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin şeyleri, haberleri bir bir gerçekleşmiş. Demek ki mümine düşen ne bu ortamda? Bir defa bunlar gerçekleşmemiş olsa bile bir defa fitne, şeytandan Allah'a sınırım, ayet-i kerimede Allah'ın emrettiği üzere fitne yeryüzünde kalmayıncaya kadar mücadele edin diye Allah'ın farz hükmü var. Bütün Müslümanlar üzerine farz mı? Tabii ki farz. Bir mümin Müslüman demek ki önce fitneyi yeryüzünde tespit etmeli. Ve sonra buna karşı ne yapacak? Mücadele edecek. Yani ben işte işime gücüme bakarım, hayatımı yaşarım, namazımı, ibadetimi de yaparım. Bu tek başına insanı kurtaracak bir şey değil. Kimse kendini garantide hissetmesin. Cennete bu şekilde gitmenin yeterli şeyli şartlarını yerine getirmemiş oluyor o zaman. Mücadele etmediği zaman Allah'ın bir en büyük farzını yerine getirmemiş oluyor. Artı İttihad-ı İslam var. Değil mi? İslam birliği var. Bunun için de mücadele etmek zorunda. Allah ayet-i kerimede yine emretmiş. Farz hükmü var. Şeytandan Allah'a sınırım. Ayrılıp dağılmayın diye Allah'ın farz hükmü var. Bunun için de yine mücadele etmesi gerekiyor. Ayrılmaya karşı, ayrılıkçı fikirlere karşı İslam alemini bütünleştirmeye yönelik olarak büyük bir çabasının yine olması gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Ve tabii ki bakıyoruz. Diğer yanda işte az önceki videoda da izledik. Ahir zaman alametleri bir bir gerçekleşmiş. Dünyanın son zamanındayız. Hazreti Mehdi'ye çıkmış olması lazım. Hazreti Mehdi'yi aramamız gerekiyor. İttihad-ı İslam'ı, İslam için çalışan birinin Tabii ki bu gerçekleri görmezden gelmesi düşünülemez. Hazreti Mehdi'yi araması, Hazreti İsa'nın çıkışını beklemesi gerekiyor. Çünkü küfre karşı, yani yeryüzündeki en büyük fitne olan dinsizlik, ateizm fitnesine karşı mücadelede Müslümanların bir olması gerekiyor. Güçlerini birleştirmeleri gerekiyor ki etkili bir şekilde mücadele edebilsinler. Savaş verebilsinler. Fikri savaş, fikri mücadele verebilsinler. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Zaten Mehdi'nin aranması, kendi gibi düşünen müminlerin aranması, Mehdi ve talebelerin aranması gerekiyor.
İnşallah.
İnşallah. Aklı başında bir Müslüman böyle bu şekilde hareket etmek zorunda. Zaten bunun çok güzel örnekleri de var. Değil mi? İşte Sayın Adnan Oktar, ben Mehdi'yi arıyorum diyor. Ben diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin emrettiği üzere mücadelemi gerçekleştiriyorum diyor. Küfre ve dinsizliğe, ateizme karşı. Bu şekilde ifade ediyor kendisi. Mücadelesinin temelinin oluşturduğunu, ayet-i kerimeler olduğunu, işte Peygamber Efendimiz'in hadisleri çerçevesinde hareket ettiğini, alametlerin gerçekleştiğini ifade ediyor kendisi de. Biz de aynı şekilde Mehdi talebesiyiz, Mehdi öncüsüyüz. Mehdi'nin Bediüzzaman nasıl ben piştar bir neferiyim Mehdi'nin diyorsa, biz de aynı şeyde kendimizi görüyoruz ve Mehdi'nin talebesi olmak için mücadele ediyoruz. Bunun için bir çabamız var. Nasıl Sayın Adnan Oktar bu şekilde mücadele ediyorsa, kendisini de Mehdi'nin bir talebesi olarak, Mehdi'nin öncüsü olarak görüyorsa, biz de yine aynı şekilde kendimizi görmeli ve bu mücadelenin içinde olmak için dua ediyoruz. İnşallah.
İnşallah. Tabii dediğin gibi Cengiz Hocam, hocamız Bediüzzaman Hazretleri'nin tavsiyesiyle mücadelesini yapıyor. Yani Darwinizm olsun, evet, işte materyalizm de olsun, ateist felsefelerle işte iman hakikatlerinin anlatılması çok önemli olduğunu belirtmiş Bediüzzaman Hazretleri. İnşallah tabii bu Allah'ın emri. İnşallah ve Allah'ın emri olduğu için de hem hocamız hem de biz de inşallah Mehdi öncüleri olarak bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Bazıları diyor ki işte ayrılıkta rahmet vardır diye bir şey uydurmuşlar.
Estağfurullah, olur mu şey? Evet. Çok büyük fitne işte bu.
Evet.
Ben, ayetin ben tamamen karşısında.
Ben yanlış bir şey söyledim zannettim.
Ayrılıkta olur mu öyle şey? Ayetin tamamen zıttı. Evet. Ayetin karşısı. Yani Allah korusun öyle bir şey.
Verdiğin tepki çok doğal. Evet. Hani insan duyunca tüyleri diken diken
Allah
edici.
Desin, tabii.
Hemen öyle bir tepki vermesi gereken bir durum. Ayrılıkta rahmet vardır diye bir şey.
Evet.
Nasıl bir şey oluyor? Yani nereden, hangi ayetten çıkıyor? Hangi peygamberimizin uygulamasından çıkıyor? Tamamen şeytanın söylediği bir şey. Şeytanın Allah'ın adıyla aldatmaya çalışmasından kaynaklı bir şey. Hiçbir şekilde biz rahmet olduğunu görmüyoruz. Yani tabii Allah'ın dilemesi hepsi hayır olur ama Allah dağılıp ayrılmayın diye buyuruyor.
Evet.
Dolayısıyla ayrılın, bunda rahmet vardır demek bu şeytanın sözü olabilir ancak. Yani onun başka bir açıklaması yok Allah'ın izniyle. Ve ayrı zamandayız. Kıyamet de çok yakın aynı zamanda. Kıyamet gününe de yani hocamızın belirttiği gibi hadislerden, Bediüzzaman'ın açıklamalarından, ayetlerden çıkan sonuç 110 senelik gibi Allah-u Alem.
Kısa bir rakam.
Evet, bir süre var. 2120'ler gibi bekleniyor kıyamet inşallah. Allah'ın doğrusunu bilir. Şimdi onunla ilgili
bir... Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin böyle hesaplamaları var. Ebced hesapları var. Hadis-i şeriflerden ve ayetlerin ışığında yaptığı özel hesaplamalar. 1545 tarihini ayetlerin ve hadislerin ışığında, evet, ortaya koymuş.
Hicri olarak. Milladi de 2120 gibi bir tarihe denk geliyor. Evet,
bunu yine üzerinde durmak lazım. Bu bizim iddiamız değil. Sayın Adnan Oktar'ın da hiçbir şekilde iddiası, yani kendi hesaplamaları değil. Bu İslam alimlerinin tarih boyunca işte yaptığı hesaplamalar, Allah-u Alem diyerek yaptıkları tahminler inşallah.
İnşallah. Şimdi kıyamet günüyle ilgili bir videomuz var. İnşallah bir de onu izleyelim.
İnşallah.
Sura da üfürülmüştür. İşte bu
tehdidin gerçekleştiği gündür.
Sure üfürülmesi, Allah'ın Kur'an'da vaat ettiği kıyamet saatinin artık gelip çattığının haberidir. Bu ses, dünya hayatının bitişinin ve ahiret başlangıcının sesidir. Dünyada kaldığı süre boyunca bu büyük günde göreceklerine karşı haberdar edilen ve vereceği hesapla uyarılıp korkutulan insanlar artık kendilerine vaat edilen gerçekliğe karşı karşıyadırlar. Hiç beklenmedik bir anda duydukları bu ses, daha önce duyulan seslere hiç benzemeyen bir sestir. İnsanlar kendilerine verilen sürenin son bulduğunu bu işaretten anlayacaklardır. Bu ses, küfre sapanların sonsuza kadar kesintisiz olarak yaşayacakları korku, dehşet ve yılgınlık dolu zorlu bir günün başladığının habercisidir. Allah ayetlerde şöyle buyurmaktadır.
Çünkü o boruya üfürüldüğü zaman işte o gün zorlu bir gündür. Kafirler içinse hiç kolay değildir. Bir sabah işe giderken veya bir gece vakti hırslarını ve beklentilerini ertesi sabaha erteleyip uyumaya hazırlanırken birdenbire surun sesini duyan bir insan kuşkusuz çaresiz olacaktır. Sürdürmek istediği düzenin kendisiyle birlikte son dakikaları gelmiş, bildiği halde inanmayı reddettiği bu muazzam gerçek kendisini aniden yakalamıştır. Hayat boyu kendisini koruyacağını sandığı sahte güçlere sığınmış bir insan için o an yardım isteyebileceği kimse ya da sığınabileceği hiçbir yer yoktur artık. Çünkü müminler dışında herkes aynı durumdadır. Çaresizlik içinde başlarına geleceklere teslim olmuşlar, dünya üzerinde o zamana kadar yaşamış olan tüm insanlar Allah'ın huzurunda toplanmışlardır. Sura üfürülmüştür. Böylece onlar kabirlerinden diriltilip Rablerine doğru dalgalar halinde süzülüp giderler. Surun sesi bir inkarcı için hayatı boyunca kaçıp durduğu gerçeklerle karşılaşma demek olduğu gibi artık yaptıklarını telafi imkanının ortadan kalktığı anı da ifade eder. O an duyulan korku tarifsizdir. Daha önce ne görülmüş ne duyulmuş bir dehşet ve panik yaşanmaktadır. Dünyada yapılan tüm hataların bir telafisi olabilir ya da vakit geçtikçe bu hatalar unutulabilir. Ancak her şeyin sonunun geldiğini bildiren bu ses, yapılan hataların telafisi için artık vakit kalmadığının habercisidir. O gün surun sesi, inkarcılara büyük bir korku getirecek ve her kişi karşılaştığı bu gerçeğe boyun eğecektir. Allah bu durumu Kur'an'da şöyle haber verir. Sura üfürüleceği gün, Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerde ve yerde olan herkes artık korkuya kapılmıştır. Ve her biri boyun bükmüş olarak ona gelmişlerdir. Oysa insanların tümüne karşılaştıkları böyle bir günden önce bu gerçek hatırlatılmıştır. Allah insanları hem ayetleriyle hem de elçileriyle geri dönüşü olmayan bir gün gelmeden önce kendisine yönelmeleri konusunda uyarmış, aksine bir tavır gösterenlere ise ölüm geldikten sonra yardım edilmeyeceğini bildirmiştir. Kur'an'da beklemediği bir anda azapla karşılaşan kişinin duyacağı pişmanlık ve kendisine hiçbir şekilde yardım edilmeyeceği gerçeği şu şekilde açıklanmıştır. Azap size gelip çatmadan evvel Rabbinize yönelip dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun. Siz hiç şuurunda değilken azap apansız size gelip çatmadan evvel.
Evet, kıyamet günü gerçekten çok muazzam, yani dehşetli bir gün olacak Allah'ın ayetlerde tarif ettiği gibi. Yani korkunun has safhada yaşanacağı, küfrün buna şahit olacağı, inşallah bir gün olacak. Sonra zaten tüm insanlar tekrar dirilecek Allah'ın dilemesiyle ve ahiret yaşantısı, sonsuz ahiret yaşantısı başlayacak. Ve bunu hepimiz göreceğiz Allah'ın izniyle. Burada İnşallah. Olanlar da, ekran başındaki bizi izleyen ve tüm dünyadaki insanlar ve gelmiş geçmiş bütün yaşamış insanların hepsi bu olayı, tarif edilen olayların hepsini aynen yaşayacak inşallah.
Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programını izleyebilirsiniz. A9 TV, Harun Yahya TV, Kahramanmaraş, Aksu, Kaçkar TV'den bizleri takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.